Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 6 Nisan Cuma. Yıl 2018, ay 4, gün 96, Kasım 150.
1439, Hicri Recep 19, 1434, Rumi Mart 24.
Fırtına, yağmur.
Günün tarihi. 109 yıl önce bugün 6 Nisan 1909'da ilk basın şehidi Hasan Fehmi Galata Köprüsü üzerinde kurşunlanmıştı. Bugün Şehit Gazeteciler Günü olarak basın şehitlerimizi anar ve rahmetler dileriz.
Büyük Saatli Marif Takvimi. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The words are out. The words are out.
Thank you.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Son Açık Gazete'yi yapıyoruz bugün. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet. Radiohead dinledik başlangıçta. Fake Plastic Trees, plastik yapma çiçekler adını taşıyan bir şarkıydı. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano bize anlatsın.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Çöp diye adlandırılan bir ulus. Denizci Charles Moore 1997'de Pasifik Okyanusu'nun güneyinde çöpten yapılmış ve İspanya'nın tamamından 3 kat daha büyük yeni bir takım ada keşfetti. Bu devasa çöplüğü oluşturan 3 ada plastikten, kullanılmış araba lastiklerinden, hurda demirden, sanayi ve maden atıklarından ve medeniyetin denize attığı diğer birçok artıktan besleniyor. Pekala kendi bayrağı da olabilecek bu yeni ulusa devlet statüsü verilmesi için 2013 yılında bir kampanya başlatıldı.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, bir hatayı düzelteyim. Plastik yapma ağaçlar olacaktı. Fake Plastic Trees şarkıda, Radiohead'in şarkısının başlığı.
Evet. Müsaade ederseniz anmalara geçmeden biraz malumat furuşluk yapayım. Geçtiğimiz zamanlarda tam bu konuyla alakalı bir rapor yayınlandı. Büyük Pasifik çöp lekesindeki plastik atık miktarının 80 bin tonu bulduğu belirtilmiş. Söz konusu miktar daha önceki tahminlerden, muhtemelen Eduardo Galeano'nun da bildiği tahminlerden 4 ila 16 kat daha fazlaymış. Yeni incelemeler çöp girdabının önceki tahminlerden bu kadar büyüklükte olduğunu söylüyor. Merkezi Hollanda'da bulunan Okyanus Temizleme Vakfı'nın 6 üniversiteyle birlikte bir radar hava şirketinin işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu incelemede plastik okyanusunun çöp girdabında biriken plastik atık miktarının 80 bin tona ulaştığı belirtilmiş. Bunda detaylı bir çalışmayla ortaya çıkarmışlar.
80 bin mi?
Evet.
Milyon değil yani.
80 bin. Katı atıkların %92'sinin 5 milimetreden büyük, %8'inin ise daha küçük boyuttaki plastik mikro parçacıklardan oluştuğundan bahsediliyor. Araştırmacılar bu büyük Pasifik çöp lekesi diye.
Uzaydan görünüyor yani,
evet,
zaten.
Şekilde,
onun için leke diyorlar zaten.
Bu şekilde kısaltılıyor. Büyük Pasifik Ucuda. Çöp lekesindeki plastik atık miktarının sürekli arttığına ve girdabın dışına çıkan okyanus atığının miktarının çok daha fazlasının çöp birikintilerine eklendiğinden bahsediliyor.
Evet, bunlar denizdeki canlıların da ölümüne yol açıyor büyük ölçüde, giderek artan ölçüde, çünkü yutuyorlar ve sindiremedikleri için bitiyor, yiyecek sanıyorlar.
Evet.
Özellikle mikro düzeyde olanları. Ama bu dünyanın en büyük tehlikelerinden bir tanesi olarak canlılar alemin, çünkü deniz zaten canlıların ana yatağı.
Yani. Afrika gibi aynı. İlk kez 1997'de Amerikalı okyanus bilimci ve yelkenli tekne kaptanı Charles Moore tarafından keşfedilmiş Galeano'nun da aktardığı gibi.
Trash Isles diye de, yani çöp adaları diye de kampanya başlatılmış işte.
Evet.
Birleşmiş Milletler'e başvuruyorlar. Bunu bir ülke olarak ilan edelim, bayrağını falan da koyalım diyorlar.
Genç dinleyicilerimiz için özetlemek gerekirse, Pasifik Okyanusu'nda, yani Türkiye'ye en uzak olan okyanuslardan bir tanesinde, bu okyanusun kuzeyinde büyük bir alana yayılan, bu 1.6 kilometrelik bir alana tekabül ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya sahilinden başlayarak Japonya sahiline kadar uzanan hat boyunca saat yönünde ilerleyen ve okyanus akıntısı içinde oluşan bir birikindi bu çöp lekesi.
Ne kadar dedin şeyi?
1.6 kilometrelik alana yayılmış.
Kilometre karelik, hı hı. Değil mi?
Evet.
Tam iki katı Türkiye.
Evet.
İki tane Türkiye büyüklüğünde. Türkiye bayağı ciddi büyüklükte bir ülke zaten. Onun iki katı.
Büyüklüğünde bir çöp adası var. Bu girdap özellikle doğusundaki ve batısındaki merkez kaç bölgelerinde büyük miktarda çöp biriktiriyormuş. Bu son araştırmada Scientific Reports adlı dergide yayınlanmış. Vay evet, canına.
Yıkıma doğru hızlı bir gidiş var ve bunun derhal önlenmesi için çok fazla gayret de gösteriliyor mu bilmiyorum. Şimdi tarihte bugüne de kısaca bakarsak 1808'de bugün dünya çapında bir mini devrim olmuş. Ve ilk Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk milyoner, dolar milyonerini ortaya koyacak olan insan John Jacob Astor bir şirket kurmuş. Dolar milyonerliğini, hı hı, nasıl sağlamış? Kürkle, hayvan kürkle. Hayvanları öldürüyor, hı hı, kürk yapıyor. American Fur Company, Amerikan kürk şirketini kurmuş, kumpanyasını. 1808.
Evet. Şimdi ise başka bir yarışma.
190 yıl mı oluyor önce?
1800, hemen hesaplayalım. 2018 değil, değil mi?
Evet.
1808, 210 yıl. Tam 210 yıl.
Evet. Evet, 210 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk dolar milyoneri kurulmuş ve bunu hayvanların kürklerinden, yani işte mink denilen küçük o güzel hayvanları, dünyanın en sempatik hayvanları biliyorsun. Evet. Ama işte böyle.
Samur. Şimdi başka bir yarışı var. Dünyanın ilk dolar trilyoneri kim olacak diye konuşuluyor.
Benim adayım Jeff Bezos.
Ben Bill Gates diyorum.
Yok.
Rakibi Bezos'un arkasından sağlam adımlarla ilerliyor. Çünkü Trump Bezos'un peşinde. Bu sebepten ötürü de belki değer kaybedebilir elindeki.
Zuckerberg'in durumu kritik yalnız. Ona da geçeceğiz birazdan.
Evet. Oxfam'ın raporuna göre önümüzdeki 25 sene içerisinde dünyanın ilk dolar trilyonları çıkacakmış. Ve bu isim ya Jeff Bezos şu andaki şu an böyle giderse ya da Bill Gates olacakmış.
Küçük bir oylama yaptık. Ve Açık Gazete ekibi olarak ve Jeff Bezos'a ağırlıklı. Kusura, evet, bakma. Biz Selahattin'le Bezos'u destekliyoruz.
Ama ne kadar insancıl değil mi? Eskiden geyik şeyleri, sincapları öldürürlerdi. Şimdi internet üzerinden sattıkları ürünleri bir şekilde yapıyorlar ama o internet üzerinden sattıkları ürünleri, çalıştırdıkları bilgisayarlardaki çiplerin büyük bir kısmı da Kongo'da ve civarındaki,
evet, koltanla, kobaltla değil mi?
Çocukların çıkardığı.
Evet.
Gene var bir şeyler.
Evet, demişken zaten hemen onlara da geçebiliriz. Soykırımlara filan da biraz günün tarihini de yaparak vizyonların öldürülmesinden geçtim şimdi. 1930'da Büyük Tuz Yürüyüşü Satyagraha deniyor. Onun sonunda Gandhi bir tutam tuzu elinde kaldırıyor. Çamurla karışık ve bununla Britanya İmparatorluğu'nun temellerini sarsıyorum diyor ki haksız sayılmazdı doğrusu.
Evet, bugünlerde de Gandhi heykellerine saldırıyorlar Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde.
Evet, yeryüzünün en kanlı imparatorluğu da denebilir. Çünkü hiç fark edilmeden açlık kriziyle yeryüzünün belki de en çok sayıda kitle insanı öldürüldü Hindistan'da. Kimsenin de dünyanın da haberi olmadı. Britanya bütün şeyi aç bıraktı Hindistan'ı.
Şimdi anlıyorlar ama Londra'daki parlamento meydanında Hindistan'ın İngiltere'den özgürlük mücadelesinin lideri Mahatma Gandhi'nin heykeli açılmış. Hmm. Heykelini koymuşlar parlamentonun önüne.
Bak işte öğreniyorlar, ders alıyorlar. Bir de kötü dersin.
Kaç
emperyalleri. 1992'de bugün Bosna Savaşı başlamış ve 1994'te bugün de Ruanda soykırımı başlamış. Ruanda Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana'yı ve Burundi Başkanı Cyprien Entariamira'yı taşıyan uçak düşürüldü.
Evet.
Bir de Birleşmiş Milletler'in eski genel sekreteri Dag Hammarskjöld'ü de Kongo üzerinden düşürenlerin de gene aynı tip insanlar olduğu söyleniyor. Bir takım şeyler. Evet, şimdi haberlere, günün haberlerine geçelim. Korkunçluklar var bir ton. Ama ne yapalım? Öncelikle tabii muazzam bir şey var. Üniversitede 4 kişinin akademide bir katliama maruz kaldı. Bir katliam yapıldı söylenebilir. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı oldu ve Volkan Bayar isimli bir araştırma görevlisi silahlı saldırıda dekan yardımcısı Mikail Yalçın, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ve öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Serdar Çağlak'ı öldürdü. Silah ile birlikte yakalanan saldırgan gözaltında. Eskişehir valisi Özdemir Çakacak saldırganın eşinin de gözaltına alındığını duyurmuş. Kıl payı kurtulduğunu söyleyen Profesör Ayşe Aypay da Bayar hakkında defalarca şikayette bulunduk. Yetkililer hiçbir işlem yapmadı demiş. Volkan Bayer'i 1,5 yıl boyunca korumanın hesabını kim verecek demiş. Çok vahim. Kendisini şikayet edenlere tehdit yağdırmış Volkan Bayer. İftiracı olduğu gerekçesiyle 3 kez şikayet edilmiş. Bundan bir hafta kadar, hatta 5-6 gün önce de akademik personele tehdit nedeniyle bir başvuru üzerinde hakkında soruşturma başlatılmış. İfade talimatını da katliam günü öğrendiği belirtilmiş. Yani duyunca kendisi hakkındaki şikayeti, hı hı, ifade alınması talimatını, silah sarılmış. Bir yıl önce de, geçen sene de şikayette bulunan 24 öğretim üyesi hakkında 24 kurşuna bakar demiş. Bir yıl önce kendisi hakkında şikayet ettiğini duyan ya da düşünen, çünkü kesinleşemez böyle bir şey, 24 kurşuna bakar diye bir tehditte bulmuş. Yani 24'ünüze de öldüreceğim demiş. Fakat bir şey yapılmamış anladığım kadarıyla. Defalarca uyardık, korudular diyor doçent doktor Ayşe Aypay işte. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Utku Çakırözer de hukukun askıya alındığı OHAL döneminde, olağanüstü hal döneminde FETÖ, yani Fethullah Gülen örgütü, terör örgütü diye adlandırılan soruşturmalar nedeniyle ortaya çıkan gerginliklerin adam öldürme noktasına gelmesi ürkütücü, bir an önce OHAL'e son verilmeli demiş. Eğitim sende, sendikada katliama toplum OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerle ne hale geldi? Herkes silah almayı düşünüyor ve alıyor diye tepki göstermiş ki bu doğru. Son rakamlar bizim çeşitli defalarda ulaşmaya çalıştığımız, ulaşabildiğimiz rakamlarda çok yükselen, evet, bir bireysel silahlanma olduğunu, tıpkı küçük Amerika gibi olduğunu da gösteriyor Türkiye'nin. Silah tacirleri kar ediyor bundan. Fakat artık toplumda, yani rektöre göre, zaten rektör profesör doktor Hasan Gönen'e fakülteye nasıl silah sokuldu sorusuna ne cevap vermiş? Fakültemiz içinde silah bulundurmak zor bir şey değil demiş. Normal, yani akademik bir durum herhalde, anlaşılan.
Eskişehir valisinin açıklaması var. Eskişehir, bu gazetelerde olmayabilir çünkü son dakika haberlerinden biri olarak da değerlendirilebiliriz. Eskişehir valisi Özdemir Çakacak, savcıların gerekli işlemleri yaptığını, Bayat'ın da karakola alındığını söylemiş.
Çok iyi.
Bayar'ın, özür dilerim. Bayar'ın ön ifadesinin alındığını dile getiren vali şunları söylemiş. İfadeye göre, yani Bayar'ın ifadesine göre, saldırı gerçekleştiren kişinin ifadesine göre, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet gelmiş. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış.
Yasin Armağan.
Yasin Armağan, özür dilerim. Yürüyen
öldürüldü.
Evet. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı gönderiyormuş. Yazı yazıyormuş. Ve 19 Nisan'da bu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim diyormuş. Bugün bu zarf eline ulaşınca, bugün dedi dün, bu zarf eline ulaşınca okuduktan sonra sinirleniyor ve eşini çağırıp zarfı okuyor. İşte ondan sonra sinirleniyor, aşağıda otoparkta bulunan aracına binerek bulundurma ruhsatıyla silahın, bulundurma ruhsatı bulunduğunu söylenen silahını önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor silah aldıktan sonra. Daha sonra diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş valinin açıklamasına göre. Bu bilgiyi açıklamak istedik çünkü olay çok farklı şekillerde farklı yerlere çekiliyor diye konuşmuş vali Özdemir Çakacak.
Peki şimdi doğru yöne mi çekilecekmiş? Valinin bu açıklaması seni ve hepimizi, Açık Gazete ekibini tamamen tatmin etti tabii. Mesele yokmuş.
Bizi tatmin etmek çok kolay.
Evet, çok kolay. Belki toplumu da tatmin etmiştir valinin açıklamasını, çok beğendik.
Peki bu kişi hakkında daha önce defalarca şikayet gelmesi ve bir şekilde korunduğundan bahsedilmesi konusunu ne yapacağız?
onun bir şey yapmayacağız o vali, orada sorun yoktu. Ya 24 kurşuna bakar demiş. Beni tehdit eden 24 kişi hakkında bir sene olmuş. Rektör de, vali de, diğer yetkililer de pek ilgilenmemişler anladığım kadarıyla. Zaten silah taşınması da, yani 24 kurşuna bakar bu iş diyen bir adamın silah taşımasını, silah sokmasını normal olarak gören de bir rektör var. Tedbirler alındı diyen bir vali de var. Akademide katliamda böyle oluyor işte.
Hakkında 3 şikayet dilekçesi varmış öncesinde. Ve bunlarla evet, alakalı bir şey yapılmadığından bahsediyordu diğer akademisyenler.
Ya Volkan demiş, üniversitede çok sayıda kişiye iftira etti diyor olayın. Hemen ardından kameralar önünde isyan eden doçent doktor Ayşe Aypay, mesaiye gelmezdi. Yurt dışına usulsüz gönderilen öğrencilerden olduğunun belgeleri var. Rektörlüğün özel koruması altındaydı demiş.
Tam bir Aytay, proje öğrenci yani.
Proje öğrenci.
Evet. Ardından da akademisyen olan çok var aslında bu öyle tiplerden mi? Evet.
Yoktur.
Sürekli etrafındaki yapmıyor, diğer insanları iftira ederek bir şekilde üzerinde baskı kurarak, gözetleyerek o denetimi kurmaya sağlamaya çalışan ya da sağlamaya çalışan şeyleri, iktidara bir şekilde yaranmaya çalışan bence çok tip var.
Yoktur. Sen doğru söylemiyorsun.
Peki.
Burada düpedüz sen iftiraya başladın.
Yok canım.
Selahattin de bak kötü bakıyor sana zaten.
Bilmiyorum, öğretim görevlilerini daha iyi bilirler nasıl bir durumda olduklarını, şu anda akademinin nasıl bir korku yani içerisinde yaşadıklarını.
Önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler ölüm haberiyle gözyaşlarına boğulmuşlar. Yani görüntüler var, hakikaten yürek paralayıcı. İlk şokun ardından da büyük tepkiler yükselmeye başlamış. Bir şey olmayacak herhalde. Toplumda yaratılan kutuplaşma cinnete dönüştü demiş üst başlık olarak Cumhuriyet Gazetesi. Üniversitede 4 kişi öldürüldü diyor Can Hacıoğlu, Sinan Tartanoğlu'nun ortak imzalı haberinde.
Ne yani, şimdi akademide insanların birbirlerini iftira ederek, ayaklarını kaydırarak istedikleri mevkiye gelebileceklerine dair bir görüşün olduğuna inanmıyor musun?
Hayır.
Peki.
Hürriyet de göz göre göre gelen katliam demiş ama. Diğer gazetelerde böyle değil ama.
Niye öyle değil? Adamı FETÖ'cü diyorlar halbuki.
Değil ama. Yani örtbas etmişler.
Herkes birbirine FETÖ'cü diyor zaten.
Bak, üniversitede katliam 4 ölü, küçücük bir haber olarak vermiş Milliyet mesela. Altta böyle küçük vesikalık bir resim.
Neyi işte kutluyorlar? Kutluyorlar mı yuttuklarını Hürriyet gazetesini ve diğerlerini, Doğan Medya'yı? Yutmak denmez tabii ki ona da.
Kampusta
satın aldıklarını
diyelim. Sabah filan mesela böyle üniversitede katliam küçük bir önemsiz haber gibi gösteriliyor. Katil Volkan Bayar filan diye. Hatta mesela Star gazetesinde sağ alt köşede 5, 6, 7 satır olarak verilmiş. Araştırma görevlisi üniversiteyi kana buladı haberi.
Sizin eskiler nasıl dersiniz? Umuru Adiye mi?
Umur Adiye, evet. Umur Adiye'den tamamen Umur Adiye olarak gösterilmiş. Bir başka Umur Adiye haberine geçelim şimdi buradan. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum sosyal ortam olarak da ekonomik olarak da parlak gözükmüyor şu sıralarda. Bunu söylemek doğru olur herhalde. Taksim İlk Yardım Hastanesi yeni yapıldı. Müthiş bir yangın çıktı.
Gazi Osmanpaşa'daki bu.
Bu Gazi Osmanpaşa'daki. Ama adı Taksim İlk Yardım Hastanesi. Evet. Oradan taşındı çünkü. Hı hı. İstanbul'un en kullanışlı yerlerinden biriydi eski Taksim İlk Yardım Hastanesi.
Yapıyorlar galiba yenisini. Yapıldı, bitti, bitmek üzere gibi duruyor. Geçen gün önünden geçtiğim için söyleyebilirim.
Geçen sene ve belki sene de bitmek üzereydi. İnşallah evet, olacaktır.
Seçimler yaklaşıyordu.
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın alarmları çalışmamış. Yangın çıkış kapıları kırılarak açılabilmiş. Evrensel'den Gökhan Çetin bunu ayrıntılı olarak vermiş. Diğer gazetelerde fazla yok. Bu şeyde var. Cumhuriyet'te var. Evrensel'de yalnız ana haber olarak Taksim İlk Yardım'da can pazarı diye. Yanmaz malzemeden yapılması gereken dış cephe kaplaması bir anda alev almış. Olur mu böyle bir şey? Sen
yanmaz denilen kaplama alev mi almış?
Hmm. Tıpkı hani şeyde
İngiltere'de, Londra'da.
Londra'daki, unuttum şimdi ne towers'du o. Yangın alarmları çalışmamış. Yangın çıkış kapıları nasıl
kırılmış?
Kırılarak ancak açılabilmiş.
Greenfield Tower.
Yeterli açık alanda olmadığı için ne tower?
Greenfield,
evet. Orada da muazzam bir skandaldı. Buradaki de küçük çaplı bir skandal. Belki de aynı bir boyuttadır, bilemiyoruz daha erken. Çünkü Yeterli açık alan olmadığı için hastalar yollara dökülmüş. Yollar da dar olduğu için söndürme ve kurtarma çalışmaları yavaşlamış. Yanmaması gereken kaplama çıra gibi yandı diyor Evrensel Gazetesi. Manşetten vermiş birinci sayfadan.
79 kişi ölmüştü Grenfell Tower.
Evet, burada kimse ölmedi ama büyük bir tesadüf sonucu ölmediği de belirtiliyor. Evet. Yani aslında çünkü yangın kısa sürede tüm hastaneyi sarmış. Alarm çalışmıyor. Düşünün. Türkiye'de olabilir mi böyle
yanmaz
bir şey?
Yanmaz denilen malzemeler yanıyor. Alarm çalışmıyor. Başka?
Yangın çıkışları
kırılmak zorunda kalınıyor.
Kapalı olduğu için sağlıkçılar ve hastalar kapıları, camları kırarak çıkabilmişler. Hem sağlıkçılar, sağlık personeli hem de hastalar. Buna inanabiliyor musun sen böyle? Vallahi, Türkiye'de olur mu böyle şeyler? Ya?
Yangın tatbikatı yaşamış olan bir neslin başına bunların gelmesine bile inanamıyorum ben. Hayatımız yangın tatbikatlarında geçti okullarda ama hala başımıza gelen şeylere bakın. Hiçbir şekilde ders alınmamış, hiçbir şekilde bir şey öğrenilmemiş.
Zaten çünkü kaplama, yani bunu yapan şirket ama vali istifa etmiş tabii.
Hangi vali?
İstanbul valisi.
Öyle mi?
Uyduruyorum. Ha, şaka,
şaka, şaka, şaka.
Bak Selahattin.
İnanıyoruz öyle demeyin.
Vali hemen istifa etmiş ya, hastanede uygun malzeme kullanıldı mı, denetlendi mi sorusunu gündeme getirmişler. Evrensel'e konuşan, Evrensel'le demeç ben İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe de hastanelerde kesinlikle yanmaz malzemeler kullanılması lazım demiş. Afete dayanıklı. SES yani Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Arslan da 8 ay önce bildirdik demiş. 8 ay önce tıpkı bu akademide Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bir sene önce olduğu gibi belirtilmiş.
Vasip Şahin'in açıklaması var. Şu an yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok diyerek aynı benim gibi konuşmuş. İnşallah sonuna kadar da olmaz. Temennimiz bu.
İnşallah maşallah. İstifa etmemiş yani değil mi?
Ben İtfaiye yani bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor demiş. Ölü noktasında üzücü bir haber yok. Bunu sevdim.
Evet. Ben ben fake news verdim.
Fake nasıl?
Yani yalan haberdi. Benimki anladım. Vali Vasip Şahin istifa etmemiş. Vasip mi bilmiyorum.
Şapkası onu. Yok.
Kamu Hastaneleri Birlik Başkan Yardımcısına ilettik diyor SES Şube Eş Başkanı fakat dikkate alınmamış. Alev alev yanan kaplamalar insanların üzerine yağmış. Düşünebiliyor musun manzarayı?
Evet.
Ne film olur?
Hasta insanlar fotoğraflarını gördüğünüz zaman zaten film gibi gözünüzün önüne geliyor yaşananlar.
Ama daha önce de yanmıştı zaten 2011'de. Dış cephe çalışmaları sırasında yangın ancak 3 saatlik bir çalışma sonucu söndürülebilmişti. Bak tedbir alınmış. Şimdi kimse ölmemiş bak. Bu 2011, 7 sene önce olmuş. Ya içinde insan olsaydı diye büyük tepki toplamış o zaman. Bak ders almışlar. Kimse içinde insan varken de kimse ölmemiş gene. Gördün mü? Yangın çıkışları niye kapalıydı? Alarm niye çalışmadı? O bilinmiyor. Niye hem içinde hem dışında yanmaz tutuşmaz malzeme niye kullanılmadı bilinmiyor. İlginç yani. Bayağı Canan Kaftancıoğlu oradaymış. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. Yangının ardından olay yerine gelmiş. Kendisi hekim biliyorsun. Ve hastaneden çıkarılan hastalara sağlık ekipleriyle birlikte müdahale etmiş. Ama Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla bence bu güzel durum, bu kötü durumu güzel bir şekilde kapatalım.
Ne demiş efendim?
Sen yakalamadın değil mi?
Yok, tutamadım.
Kaçtın.
Favori bakanlarından birisi değil çünkü.
Evet ama almalısın bence. Yangın çıkan şeyde bilgi vermiş. Bu sorunun üstesinden gelmiş bulunuyoruz demiş bir kere.
Senin üstesinden gelmiş bulunuyoruz. Tamam.
Evet, nasıl?
Nasıl?
Yani hiçbir can kaybı olmadan hastalarımızı hastane dışında en yakın hastanelere sevk ettik demiş. Evet. Bütün hastalar hastaneden çıkarılmış. Yani az buz bir başarı değil biliyorsun. Yani. Bütün hastaları çıkartmışlar yanan bir şeyden. Kapıları camları kırarak da olsa. İnsan yani hamiyetten gözleri yaşarabilir ama dahası var. En yakın hastanelere sevk ettik. Bilgi edinmek isteyen vatandaşların da arayacakları telefonu da vermiş bakan. Alo 184. Sen biliyor muydun bunu?
Alo 184. Bilgi attı.
Evet. Danışma ofisi de varmış. Ama en güzeli sonunda her türlü soruşturma başlatılmış ve hazır mısın?
Kendini Buyurun, tutuyoruz. Masayı tutuyoruz. Selahattin de kendi masasını tutuyor. Herkes tutuyor.
Bu yangının sebebi neyse onun üstüne gidilecek demiş. İşte bu. Bu ya.
Evet.
Tamam, bitti mesele.
Elektrik prizinden çıkmış olsun mesela. Böyle şeyler olabilir. Ufak yer, ufak sebeplerden. Yani insan hatası dışında olan şeylerden de bir anda çıkabilir bu şey, yangınlar. Bir şey olabilir. Bir dalgınlık olabilir. Peki şey ne?
Kaplamalar niye yandı diye onu sormamış.
Ya da kapılar neden kapalı?
Senin gibi acayip bir muhabir olmadığı için orada. Acur. Ya da acur. Acur değil. Acur şey, yanlış bir şey o. Olmaz o. Sormamışlar. Bu arada bir haber daha var. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde de yangın olmuş. Ambalaj fabrikasında yangın çıkmış. 8 evet. kişi hastaneye kaldırılmış. Bu da böyle.
Diyarbakır'da petrol bulunmuş bu arada. Avustralyalı bir şirket bulmuş. Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol bulmuş. Ne oluyor yahu?
Raman'dadır o.
Diyarbakır'da yazıyor Hürriyet gazetesinde.
O muhakkak Raman'dı. Ha, vay be,
bereket, bereket, evet, evet.
Ya, Hürriyet bereket, gazetesi.
Ayaklarını bastılar ve...
Bir de Türk mühendis vardır.
Nerede?
Yani dünya çapında bir Türk mühendis haberi de yarın çıkar.
Çıkar. Yani... Ayaklarını basmalarıyla beraber Diyarbakır'da petrol bulundu haberleri çıkmaya evet. başladı. Demirörenler, hoş geldiniz.
Bu arada Latif Demirci de karikatürleri basılmadığı için ayrılmış. Böylece ikinci ayrılan kişi oluyor evet. şeyden. Sekiz, ya epey zaman olmuş. Bazı karikatürlerini basmamışlar. Hatta veda karikatürü de çok güzel aslında.
Evet.
Selfie çekiyor. Arkada Hürriyet görünüyor çizimde. Onu da basmamışlar. Böyle tatsız bir veda olmasın diye. Melis Alpan'dan sonra ikinci ayrılma durumu da Hürriyet'ten oldu. Asıl ben başka bir haber vereceğim. Bu da tatsız. İstanbul Büyükçekmece Kamiloba mevkiinde TEM otoyolu kenarındaki boş alana dökülen hidrojen siyanür maddesinin bulunduğu toprak, bu da Posta gazetesinden. Bu da el değiştiren değil mi?
Evet. Posta da el değiştiren.
Ama çok iyi bir haber yapmış. Gerçekten.
Belki de el değiştirmeden önce de yapmış olabilir.
Olabilir. Bölgede koyun ve tavukların ölümüne de neden olan hidrojen siyanür maddesi varmış. Bu toprak kepçelerle kazılarak imha ediliyormuş. Kepçelerle kazılarak toprak nasıl imha edilebilir?
Çernobil'de yaptılar. Toprağın üzerine toprak atıyorlar.
Bilmiyorum. Ya yani anlayamadım ben. Ben bir toprağı kepçelerle kazarak imha etme yöntemi yeni bir şey. Yani Lavoisier kanunlarını okuttular mı size okulda?
Yok, Svetlana Alekseyeviç'in Çernobil ile alakalı yazdıkları kitapta gördüm. Toprakları keşip şey yapıp böyle üzerine yeni toprak atarak ya da toprakları aynı şekilde aşağı gömerek altındaki toprağı üste çıkararak bir şekilde o topraktan kaçmaları sağlanıyordu ama ne kadar kaçabilirsiniz o konuda herhangi
bir bilgi yok. İşte onu söyle. Yani çünkü bir şekilde benim bildiğim bir doğa kanunu var, tabiat kanunu.
Nedir efendim ismi? Bir daha söyler misiniz?
Lavoisier'in ünlü kimyacı. Hı hı. Lavoisier'in doğada hiçbir şey yoktan var olmaz ve var yok olmaz diyor.
Anladım.
Bu kanunu okutmadılar mı size?
Yok biz.
İşte toprak kepçelerle kazılarak imha ediyormuş. Bölgeye haber için giden gazeteciler de hastaneye kaldırılmış yalnız.
Hı.
Neden?
Evet. Zehirlenmişler.
Evet.
Peki o şey, insanlar kullanmıyor muymuş vinci?
Onlar insan sayılmaz.
Ya öyle demeyin. En ağır işi yapan işçiler evet, onlar aynı
onun
zamanda.
Onun için sayılmıyorlar evet. işte. Boğaz yanması şikayetiyle hastaneye başvurmuşlar. Hepsinin hastanede fotoğrafları var. Çok ilginç. Geceyi hastanede geçirmişler. 11 kişi tahlil ve tetkikler neyse ki temiz çıkmış. Fakat korkunç fotoğraflar basmış Posta. Yani iyi bir çalışma yapmış.
Evet.
Tamamen telef olmuş, mahvolmuş tavuklar görüyoruz yerlerde. Çok yoğun bir koku vardı diyorlar. Star ana haber kameramanı Zafer Karakaş. Çok rahatsız olduk. Biraz boğaz yanması oldu. Ayağına bir de çivi battı demiş. Hastaneye gitmişler filan. Polis mobese kameralarını takip almış. İyi haberi her zaman sona saklıyor.
Ama benim bir sorum var müsaade ederseniz ilk yarım saat içerisinde.
Yok, soru sormak yok.
Lütfen rica ediyorum. Peki, o kadar hazırladım şimdi. Diyarbakır Bismil Belediyesi'nde kadroya alınacak 160 taşeron işçiye sorulan sorulardan bir tanesini size sormak istiyorum. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tülay Turgay Gülenç başkanlığında 5 kişilik komisyonun karşısına çıkıyorlar. Bu işçiler kadro alabilmek için yeni çıktı ya bu. Kadın işçi Gülay Öztürk'e bir soru sorulmuş. Soru şuymuş. Kennedy Havalimanı nerede? Cevabı düşünürken de nerede Kennedy Havalimanı? Hadi bakalım. Zıt, bitti.
Kennedy Havalimanı. Türkiye'de mi yoksa Amerika'dakini mi?
Amerika'dakini şey? Canım. Türkiye'deki Amerika Kennedy Havalimanı mı var?
Bilmem. Kennedy Caddesi yok mu Ankara'da?
İşte bunu düşünürken işçi taşeronlar kadroya geçirmek için çalışan işçi ardından da eklemiş eklemiş kim olduğu söylenmiyor eklenin. Kendini kim olduğunu da düşünüyor belki. Sarışın kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı senin gibi diye söylemiş. Ardından cevabı kendisi vermiş. Böyle sorular soruluyormuş. Evet. Kaymakam Gülenç ise sorunlu bir personelde zor sorduk diyerek kendilerini savunmuş.
Esperanto.
Bunlar soruluyor.
Dilinde sormak gerekiyor.
Bana John güzel. Kennedy havalimanı nerede diye sordu. Cevabı düşünürken Kaymakam Bey hemen ekledi. Sarışın kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı senin gibi. Bilmiyorum deyince de cevabı kendisi vermiş.
Bu isimde bir havalimanı yok. John F. Kennedy.
John Kennedy diye yazıyor Habertürk'ün haberinde. Herkes de bir yanlışlık var. Mülakatı geçemediği için işine son verilmiş.
Aa.
Bu tip şeyler soruyorlarmış. Sorunlu
peki,
personel.
Bitireceğiz ama diyorlar. Bitirmeden 3 tane de dünya çapında
tek iyi haber demiştim.
Yaratacak şey var. Bunların hepsi kötü haber. Yeni belgeler çıkmış. Shell şirketi, yani dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri Royal Dutch Shell bilimcileri, onunla ilgili çalışan bilim insanları fosil yakıtlar gezegene çok büyük tehlike yaratır demiş kendi şeyleri. Shell çalışanları. Ne zaman?
Yani
1980'lerde.
Ardından işlerine son mu verilmiş?
Ona ne yapıldığını bilmiyorum ama hiçbir şey yapmamış ya. Biliyormuş yani. Her şeyi biliyormuş.
Haberi yokmuş gibi mi davranmış?
Evet. Haberi yokmuş gibi aleyhine davranmış. Evet. Yani
Donald Trump gibi.
Yani bir Hollandalı araştırmacı ta 1980'lerin başlarında sanıyorum biliyor. Yani bu şirketlerin ahlaksızlığı inanılmaz diye yazmış Bill McKibben'da. Bütün dünyayı, bütün gelecek nesilleri filan, mevcut nesilleri de şey yapıyor. Yani Shell de biliyordu, Exxon da biliyordu iklim krizinin geleceğini, fosil yakıt yakarsan böyle olacağını. Şimdi bunun hesabını verecekler, mahkemeye verildiler yalnız. Bu iyi tarafı haberin. İkincisi, dünyanın en ünlü enerji kuruluşlarından biri, hatta bir numarası IEA, Uluslararası Enerji Ajansı. Başında da evet. Bir Türk var. O da fosil yakıtlardan kaydırıp yenilenebilir enerjiye geçme çabalarını yeryüzünün tek kurtuluş şansı olarak nitelendirilen olayı engellemekle suçlanan ağır bir rapor, araştırma çıkmış. Hı hı. Bence yapmaz böyle şey değil mi? Uluslararası Enerji Ajansı koskoca şey ya.
Kim koskoca?
Ajans.
Başkanı Türk olduğu için bunları söylüyorsunuz?
Yok. Shell'in başkanı da Türk değil. Yapmaz diyorum. Shell de yapmaz. Uluslararası Enerji Ajansı da yapmaz. Hatta Facebook da yapmaz.
Facebook şimdi yapmaz mı? O konuda sizinle en fikir olmayabilirim.
Biz gene 2-1 kazanırız. Selahattin benle oy kullanıyor daima.
Daima vallahi.
50 milyon değilmiş. 87 milyonmuş diye bir haber vardı. Değil. Ya yanlış.
Değil miymiş?
Hayır. 2 milyar kullanıcının büyük çoğunluğu most kelimesini kullanmış. Yani milyara yakın şey.
Hayır, yok mu arttan deniliyor?
Kötücül aktörler tarafından, yani soykırımları yapan teşkilatın içinde zaten bu hakikaten muazzam bir şey yani. Kendi şeyinde, yani özür dileyerek düzelteceğiz, güvenlik tedbiri alacağız derken biz eskilerin deyimiyle sirkatin söylemiş, suçunu itiraf etmiş. Hı. Ve yani demiş ki şefaat arz ederken sirkatin söylemiş ve demiş ki most people on Facebook could have had their public profile scraped in this way, yani bütün profilinin başka amaçlarla kullanılmasına izin verin. 2 milyar kullanıcıdan bahsediyor. 2 milyar dünyanın nüfusunun Kaçta kaçı? 7,5 milyar, işte 1/3'ünden fazla.
Evet, şafağı arz ederken Sirt'teki keyfinizi bozar mı bilmem ama şirketten yapılan açıklamada Türkiye'de en çok kullanıcının etkilendiği ilk 10 ülke listesinde yer almadığı belirtilmeye eşit. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bir uygulama var. O uygulamayı indiren kişi sayısının 223 olmasına rağmen bu kişiden arkadaş listesinde bulunan toplam 234.584 kişinin etkilendiği diyormuş. Yani 223 kişinin arkadaş listesi de etkileniyor bundan. Ve onlar da 234.584 kişiymiş.
Sen 220
kişinin
misin?
Toplam arkadaş sayısı... 220 kişinin toplamda 234.000 kişi mi arkadaşı var?
Evet, çok
acayip. 223 kişinin 234.000 arkadaşı var.
Ne ilginç.
Bir de onların arkadaşlarının bir sonraki aşamaya atladığını düşünürsen...
İşte o zaman 2 milyar oluyor. Evet. 2 milyara da böyle ulaşıyor. Bu rakam senin bir daha tahkike muhtaç yani.
223 kişinin toplamda 234.584 arkadaşı varmış. Bu da ilginç bir veri.
Evet, ben Facebook'un biraz Zuckerberg'in yalancı kategorisine girdiğini düşünüyorum. Myanmar grupları da öyle demişler. Myanmar'daki insan hakları şeyleri... grup için uğraşan gruplar geçen seneki o muazzam katliamı 11 Eylül'de olmuştu. Yok, Eylül'de olmuştu ama 11 Eylül'de uyarmış Facebook Messenger üzerinden ve demiş ki, yani Zuckerberg diyor ki Vox medyasına, Facebook sistemleri zaten bir dizi şey yakalamıştı diye söylemişti zaten. Hı hı. Uyarı mesajı. Ama varmış gerçekten. Tam 4 gün geciktirmişler. Mabata diye faşist, yani militarist, paramiliter bir grubun, Budist ve aşırı milliyetçilerin işbirliği yapacağını ve Kalar denilen şeydeki Müslümanları, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarını, zaten vatandaş bile sayılmıyor, onları yok edeceği yolunda çok ciddi mesajlar gelmiş. Bakın, büyük bir soykırım olacak diye arkadaşlarınızı uyarın diye, cihat yapıyorlar, cihat yapacaklar diye bir mesaj mesela gelmiş. Silahlarıyla beraber orduyla işbirliği halindeler, dikkat edin arkadaşlar falan diye mesaj gelmiş. Bunlara ne kadar zamanda tepki göstermiş biliyor musun?
Ne kadar?
4 gün. Hı hı. 4 gün sonra zaten iş işten geçmiş tamamen. 21. yüzyılın en önemli soykırımlarından biri gerçekleşmiş oluyor.
Evet.
Maalesef böyle. Ama düzelecek inşallah işte.
Yani galiba...
Sen Facebook'çi misin?
İlk yarım saatin sonuna geldik ama Facebook'la alakalı son bir şey söylemem gerekiyor. Vasip Şahin'in istifa haberini dinleyip de inanmış olan dinleyicilerimiz olabilir. Tutun ki 223 tane dinleyicimiz inandı söylediğiniz fake news'e. Ardından bunlar da kendi arkadaşlarına bu haberi ilettikleri zaman kaç kişi inanmış oluyor biliyor musunuz? 234.584 kişi, evet, Vasip Şahin'i istifa etmiş zannedecek. İstifa etmedi. Öyle bir şey yok. Yok. Vasip Şahin istifa edemez.
Ömer de fesci değil zaten.
Aynen.
Diye düzeltelim.
Radyocuğum. Radyo daha iyi.
Evet, böyle Fransız öğrenciler, Fransa'daki öğrenciler de 68'deki şeylerinin, atalarının izinden gidiyorlar. Geri duramayız, caddeler ve şeyler bizim, Macron'la mücadele edeceğiz diye şey yapmışlar. Günün en iyi haberi de bu. Son bir kötü haberim daha var.
Bitmedi.
Bitmedi.
Bitmedi. Gerçekten bugün bitmedi. Haftada bitmiyor. Son daha 15 dakikamız daha var. Orada da devam edersiniz kötü haberlerinizi. Niye hepsini yarım saate sığdırmak istiyorsunuz? Hadi tamam.
Peki.
Onda... Yok hadi, bir şey yapmıyorum.
Cep telefonlarıyla ilgili çok ayrıntılı bir araştırma yapılmış.
Bu en kötüsü. Ben önceden duydum.
Ve maalesef wireless industry diyorlar ona, işte
telsiz,
kablosuz haberleşme endüstrisi tamamen hiç risksiz diye bir sürü araştırma yayınlandı. Hepsi yalanmış. Ciddi şekilde beyin tümörlerine, kansere yol açabileceğine dair çok kapsamlı araştırmalar olmasına rağmen bunları
sümenalt etmişler.
Evet, mobil şirketleri maalesef etmişler. Bunda detayına bakarız ama çok büyük para. Yani wireless industry denen şey dünyadaki en büyük, ne, kablosuz mu?
Kablosuz
endüstrisi, evet, diyelim. 2016'daki yıllık satışını söyleyeyim, yeter sana zaten.
Lütfen.
$440 milyar 2016 yılındaki satışla $440 milyar.
Evet.
Cep telefonları filan.
O cep telefonunun içindeki madenler içinde Afrika'da büyük bir iç savaş başlamak üzere, onu da hatırlatalım.
Daha devam ediyor.
Yani devam ediyor. Daha bir büyümeye başlayacak.
Evet. İşte bununla bitirelim. Yani bütün araştırmalardan sadece olumlu birkaç noktayı seçip onu yayınlamışlar. Çok.
Türkiye'de mi yapılmış araştırma?
Hayır. Nation dergisinin araştırmacı editörü Mark Herzgard. Bunu çok şey yaparız zaten. Yakından takip ettiğimiz yurttaşlardan biri, uluslararası dünya yurttaşlarından, çok kapsamlı. Bunun üzerinde duracağız. Ama cep telefonunuzu yanınızdan ayırmayın.
Ya o var, bir de şey yapıyorlar. Kapatıyordunuz, kusura bakmayın. Sonra durdurdum. Doğrudan kulaklıkla yaşayanlar var. Cep telefonu kulağında kablosuz teknolojiyle beraber sürekli aynı şekilde dinleyenler var. Kablosuz şu kulaklığı kablosuz bir şekilde dinleyenler var. Yeni jenerasyon kablo kullanmıyor. Daha da feci durumda olabiliriz. Ne yapalım?
Bir şey diyemeyeceğim.
Kaderimiz.
Açık Gazete. Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Tam başka konuya geçecektim. Bir haberin ayrıntısına daha baktım ve kötü haberlere devam etmek zorunda hissettim kendimi. Kusura bakmayın, Mark Herzgard'la yapılmış Democracy Now! Söyleşisinde şu ortaya çıkıyor. Bu üçüncü mesele. Yani bir bilim insanı, George Carlo diye bir bilim insanı, tamamen kendi, yani bu şeysiz cep telefonu ve diğer bu kablosuz endüstrisinin, kablosuz çalışan şeylerin endüstrisinin kendi seçtiği bir araştırmacı George Carlo, şirketin yetkililerine, Apple, AT&T ve Motorola şirketlerine, en büyük şirketler bunlar zaten, bu kablosuz endüstrisinde çalışanlar, çok ciddi cep telefonlarının güvenliği konusunda çok ciddi sorunlar olduğunu söylemiş. Hı hı. Bu ne zaman oluyor biliyor musun? 1980'lerde ve sonunda, pardon 1990'larda ve sonunda, 90'ların sonunda mektup göndermiş. Bizzat mektup göndermiş endüstrinin CEO'larına ve demiş ki lütfen müşterilere, tüketicilere bilgi verin. Yani bilgili bir karar versinler, bilerek karar versinler alırlarken demiş. Yani ne kadar risk var, bilinmeyen risk var kabul etmek üzere. Peki ne olmuş? Cellular Telecommunications and Internet Association var. Yani bu telekomünikasyon şeyi ve internet derneği. Hı hı. Yok böyle bir şey. Bunlar, bu veriler doğru değil demiş. Ve yıllık konferans, 2000 yılı geldiğinde Şubat'ta atmışlar adamı işten. Bunu söyleyenleri çıkartmışlar. Yani tıpkı tütün, daha önce tütün, sonra da biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Shell ve diğer şey, Exxon'un söylediği gibi fosil yakıt endüstrilerinin gerek sigara ve tütün kullanımının, gerekse de iklim değişikliğinin zararlarını kamuoyu önünden gizlemek için yaptıkları gibi, üçüncüsü de şeyde çıkıyor. Bu üçüncü büyük buluş. Yani cep telefonları vesaire, bütün kablosuz endüstrisi ve Mark Herzgard'ın yazdığı, Nation dergisinde yazdığı 25 yıllık bir sumen altı çalışmasını ortaya koyuyormuş. Ve 1990'ların sonunda söylenen şey bayağı dumanı üstünden bir tabanca olduğunu ortaya koymuşlar ve şöyle şey, Dünya Sağlık Örgütü muhtemel karsinojen olarak nitelemiş bunu. Ve daha geçen haftada Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Sağlık Enstitüsü çok ayrıntılı bir araştırma yayınlamış. Cep telefonu radyasyonu ile ilgili olarak, ve bilimciler, bağımsız bilimciler şey demiş, açık kanıtı var demişler. cep telefonlarının kanser yapabildiği. Çok tatsız bir haber. Peki nasıl şey yapıyorlarmış? Bunu niye bilmiyoruz biz diye soruyor Amy Goodman'la Hertzgar'da, Democracy Now!'da. Şey kullanılıyormuş, war gaming. Sen biliyor musun? Savaş oyunları.
O nasıl oluyor?
Bilgisayar oyunu gibi değilmiş.
Evet.
Bilime saldırıyorlar böyle. Tamamen kendi çeşitli şeylerden bilimsel parçalar seçiyorlar, cümleler seçiyorlar, lehlerine olabilecek. Yani. Geri kalanını da tamamen yok.
Mini buzul çağı kapıda.
Gibi. Aynen öyle. Yani mesela bayağı şey varmış. Motorola'nın verdiği cihazlardan şikayetler başlamış, beyin tümörleri falan diye. En büyük şirketlerden biri Motorola. Hemen şeyi fonlamışlar bilim dünyasında. Bize yakın bilim insanlarını çağırıyoruz demişler. Ve böylece endüstriye yakın bilim insanlarını Dünya Sağlık Örgütü gibi şeylerin, kuruluşların içine sokmuşlar. Böyle harika ve mesela çok ilginç, Dünya Sağlık Örgütü'nün muhtemel karsinojen lafını, yani muhtemel kanser yapıcı lafını mümkün muhtemelen yapıyor lafını mümkün belki de öyledir diye değiştirmişler, kelime değiştiriyorlar mesela probable'a oldu muhtemeli possible'a, mümküne çevirmişler böyle. Ve yeni de bir şey var, Leonard Hardell diye İsveçli bir onkolog, kanser uzmanı, profesör çalışıyormuş. O da gliomalarda ve akustik nöromalarda, yani duyma sinirlerinde ve beyindeki glioma denen şeylerde artış göstermiş şeyde. Telefon kullananlardı. Kötü bir haber. Bilinen kanser riski diye niteleyen de oymuş Leonard Hardell. Bilinen lafını kullanmış. Muhtemel ya da mümkün değil.
Evet.
Birinci kategoriye giriyor.
Bu konuyla alakalı bir iyi bir de kötü haberim var. Kanser konusuyla alakalı. Hangisini istersiniz önce?
Önce kötüyü.
Kanser kronikleşiyormuş. Kronik bir şekilde yayılıyormuş ve ölen her iki hastadan birinin sigaraya bağlı kanser türlerinden hayatını kaybettiğini söylemiş. Profesör Doktor İrfan Çiçin.
İyisi?
İyisi de akıllı ilaçlar ve bağışıklık terapileriyle kanserde eskiden ileri evrede aylarla sınırlı yaşam süresi artık 4-5 seneyi bulabiliyormuş. 4-5 sene daha yaşayabiliyorlarmış.
Evet. Peki ben de iyi bir haber vereyim. Hardell'in söylediklerinin, bu artık bilinen bir kanserdir cep telefonu kanser yapıcı lafını, doğru olmadığını söyleyen bilim insanları da varmış. Bu Hardell yalan söylüyor filan diyenler de varmış. Artık hangisine inanırsan, Leonard Hardell'e mi yoksa endüstrinin tuttuğu başka bilim insanlarına mı, bu sana kalmış.
Seçeceğim yani. Seçen kişi ben olacağım. Gerçeklerden gerçek beğen diyorsunuz.
Biz Selahattin'le seçtik. Hardell yalan söylüyor.
Hardell yalan söylüyor. Tabii ben de karşı tarafta olmam gerektiği için Hardell'e inanıyorum.
Evet, peki sen ruhaniye inanıyor musun? Afrin'de kontrolün Suriye ordusuna devredilmesini gerektiğini söylemiş Cumhurbaşkanı.
Nerede? Erdoğan. Türkiye'de mi söylemiş?
Hayır.
Ha, iyi.
Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'le gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında orada söylemiş.
Ne, Türkiye'de mi?
Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kontrolü ele geçirdiği Afrin kentinin Suriye ordusuna bırakılmasını talep ettiği iddia edilmiş. Bu haber nereden? Fake news?
İddia edilmiş ama.
Reuters.
Reuters tabii iddia edilmiş.
Reuters haber ajansı. Dünyada bilinen en büyüklerinden biri. En büyük değilse.
Pasaportuna el konusuymuş.
İngilizce yayın yapan Press TV'de yer almış İran'da. Böyle bir haber işte. Almanya Erdoğan-Putin ittifakını tartışıyor diye bir haber var. Alman siyasetçiler uyanık olmalıyız. Ağır provokasyon filan diyenler, Moskova alternatif olamaz diyenler var. Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının karıştığı kavgada iki kişiye hapis cezası verilmiş. Tutuklu yargılanan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin'e birer yıl birer gün. Washington'da protestocuları döven Türklerdi bunlar. Onları ziyaret etmişti hapishanede kim? Türk Dışişleri Bakanı.
Evet, Mevlüt Çavuşoğlu.
Mevlüt Çavuşoğlu. Avrupa Birliği'nden de Kosova konusunda 6 Türkiye vatandaşının Gülen cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmesini eleştirmiş Avrupa Birliği. Kosova Başbakanı da Erdoğan'a Ramuş Haradinaj T24'ten kimse çıkıp da Kosova'dan bu şekilde adam kaçıramaz, bu bir çeşit hırsızlıktır.
Sadece Kosova değil, New York Times'ta çıkan habere göre 80'den fazla kişi 18 ülkeden 2016'daki bu darbe girişimi sonrası çeşitli vesilelerle, yollarla kaçırılmış olduğu iddia ediliyormuş.
Nerede bu haber?
New York Times'ta. Daha detayına bakamadım ama özet kısmında bu yazıyor. Sana dinleyicilerimiz hatırlatmışlar.
Bu arada çok önemli birkaç haberi de ancak özet geçeceğiz. Zamanımız çok dar. Adalet ve Kalkınma Partisi konuşma sürecini kısaltınca Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi meclisi terk etti. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün AKP grubunun iç tüzükte belirlenen uluslararası sözleşmeler hakkındaki konuşma sürelerinin kısaltılmasına yönelik önergesi gerginlik olmuş. Bir gün önce Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar'ın başkanlık ettiği oturumda bu önerge gelmiş ama Sancar iç tüzüğün grup önerisi yoluyla değiştirilmesi sonucunu doğuracak bir işlemi iç tüzüğe uygun bulmadığı için işleme koymamış. AKP bunun üzerine yeniden getirmiş evvelki günden sonra dün, o zaman da böyle olmuş işte, terk etmişler. Bu tablo bir kayyumluk tablosudur demiş.
Evet.
Sancar'da teamüllere filan aykırıdır demiş.
Biraz önce söylediğim durumu da, yani 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketledip getirdiler sözünü de Bekir Bozdağ bizzat kendisi söylemiş.
Öyle mi?
Evet, 80 ülke. Oo. Yok, özür dilerim, 18 ülke
80 FETÖ'cü. Ertuğrul Kürkçü de İzmir milletvekili HDP'li meclise el koymak üzere Sancar'ın yerine oturdu demiş kahraman için. Meclis başkanı devreye girmesini ve önergelerinin Afrin Savaşı ibaresi nedeniyle işleme alınmamasını darbe olarak nitelendirmiş ve nitekim AKP ve MHP 30 uluslararası anlaşmayı hiç konuşmadan, üzerinde hiçbir konuşma yapılmadan geçirmişler.
Ne olduklarını biliyorlar mıymış?
Bilmez olurlar. Bilmeden yaparlar mı ya?
Yapmazlar değil mi?
Yapmazlar. Bir defa öyle olmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi T24'te Hülya Karabağlı'nın haberi bu. 30 uluslararası antlaşmanın görüşmesi öncesinde AKP grubu her parti için teklifin tümü üzerinde konuşmaların 5, maddelerdeki konuşmaların ise 3 dakikalarıyla sınırlandırılması için önerge vermiş, terk ettiler. Onun üzerine de AKP ve MHP tıp oynadı diyor haberde, Hülya Karabağlı'nın T24 haberinde. Ve 30 uluslararası antlaşma jet hızıyla TBMM'den geçmiş. Bu arada Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı matbaanın 20 çalışanı da tutuklanmış. Matbaa sahibi de dahil olmak üzere. 2 profesöre hapis cezası verilmiş. Barış istedikleri için emekli kimya profesörü Melda Tunçay ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ihraç edilen profesör Tevfik Hakan Ongan birer yıl 3'er ay hapis cezası kararı verilmiş. Hükmün açıklanması geri bırakılmış. Hükümet sözcüsü de bu arada Bekir Bozdağ demiştin. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadaymış. OHAL uzama ihtiyacındaymış. Öyle demiş. En son 19 Ocak'ta 6. kez uzatılmıştı. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde adalet nöbetinde de avukatlara özgürlük istenmiş. Dolar ne? Türk lirası tarihi rekorunu tazelemiş. Dolar 4.05 olmuş.
Şimdi 6 satışı.
4.06.
4.06.02 satışı. Hmm. Yani alışa da 4.05.94. Artıyor galiba.
Artıyor. Kalın da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı ekonomiden sorumlu istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin bir soru sorulmuş. Bize gelen bir bilgi yok demiş. İstifa yok dememiş. Yani bilgisi az Cumhurbaşkanlığı baş danışmanının.
Vermemişlerdi belki bilgi.
Baş sözcüsü. Cumhurbaşkanlığına mı bilgi vermemişti?
Olamaz mı?
Olabilir, burası Türkiye, her şey olur. Dolar yeni zirveyi gördü. Ticaret savaşlarında da yeni bir perde açılmış. Uluslararası ticaret Trump'tan Çin'e 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi tehdidi. Bu büyük bir savaşa, yani gerçek bir savaşa da dönüşebilir. Zarrab'ın da Rıza Zarrab'ın ya da Reza Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hapishanede gardiyana en az 45 bin dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmış. Ve gardiyan tutuklanmış. Bizim zamanımızda bir şey vardı, türkü vardı, belki bulur çalar çalar şey Selahattin, gardiyan etme beni ziyan diye bir türkü.
Tam Selahattin'lik parçaymış.
Evet, onların belki de kendi programlarında kullanabileceği bir şarkı öneriyorum.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Patriot hava savunma sistemini Türkiye'ye olası satışına ilişkin ortak yönetim ve ortak geliştirme yöntemleri içeren bir niyet muhtırasını, daha doğrusu bu muhtıra taslağını Ankara'ya sunmuş. Artık seçin demişler. S-400 mü, Patriot mu? Sizce hangisi? Hangisinden istersiniz? S-400.
S-Patriot.
S-Patriot. Meksikalı mafya üyesi ismi gibi oldu.
Evet. Peki, yani çok haber var ama bitiriyoruz artık. Güzel. Son bir haberle bitirelim.
Lütfen.
Almanya'da yapılan bu soruyla da bitiyor. Ben göstermeyeceğim.
Olmadı şimdi. Neyse.
Almanya'da yapılan bir ankette sormuşlar. Türkiye güvenilir bir ortak mı? Bunun bir iyisi var, bir de kötüsü var. Önce kötüyü veriyor. %5 güvenilir ortak çıkmış. Almanların orada. Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak değerlendiren Almanların oranı.
İçinde Türk vatandaşı, çifte vatandaş da olabilir, öyle değil mi?
Sadece %5'i Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyormuş. Deutsche Welle, Türkçe. Bu kötü abi. İyisi ne? Ne olabilir?
Şey ortaklık. Ne deniyordu Avrupa Birliği'nde?
Esnek ortaklık.
Yok, ne ortaklıktı Avrupa Birliği ve imtiyazlı ortaklık mı? İmtiyazlı dostluk ya da imtiyazlı güvenilir dostluk şeklinde belki nitelendiren sayısı fazladır.
Yancı ortak. Yok. İyi haber şu, geçen sene Temmuz'da yapılanda %3 çıkmış, %2'lik bir artış var. Almanların güven oranı, Türkiye'ye güven oranı %2 artmış. Bu da iyi haber. Artık bu iyi haberin üzerine sen de rahatlıkla kapatabilirsin.
Tabii tabii.
Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Merhaba, nasılsınız?
Merhaba, günaydın Sezin Hanım.
Farklı bir gol gittim böyle. Doing hemen. Hanım. Teyze de bir de istiyorsan.
Estağfurullah. Konumuz Macaristan seçimleri mi?
Evet. Peki, evet, Macaristan seçimleri.
Seni
ben burada peştedeyim.
Güzel. Seni selamlıyoruz. Talpra Macar.
Evet ya. Evet. Macar halkımız sandık başına gidiyor pazar günü. Popülizmin aslında, yani hani dinleyiciler de belki bıkmışlardır artık, Macaristan'dan hep bahsediyoruz vesaire. Bu Avrupa'nın küçük ülkesi, yaklaşık 10 milyon ülke, niye bu kadar bizi ilgilendirmek zorunda? Sizin hanım orada diye mi acaba diye ve gidip geliyor orada yaşamış diye mi? Fakat öyle değil. New York Times bile bu hafta neredeyse her gün haber yaptı Macaristan'ı. Bütün dünya basını şu an burada. Açık Radyo da burada.
Çok güzel. Evet.
Rüvetimi gördünüz yani.
Evet, önemli bir şey noktası değil mi? Yani turnusol kağıdı gibi bir işlev de görmesi ihtimalinden bahsediliyor anladığım kadarıyla. Macar seçimlerinin dünyanın
tabii,
geleceği açısından yani.
Evet, evet, tabii yani. Burada şimdi işte popülizmin aslında son yıllarda çok üzerine konuşuruz olduğumuz bu fenomenin, siyasi olayın tam da burada zirvesi yaşanıyor. Bu seçimlerde zaten bir süredir olgunlaşıyordu giderek, her seçimde, her kampanyada, aslında siyasetin her anında yaşanıyordu bu Macaristan'da. Popülizmi tekrar hatırlatmak gerekirse, sadece halka hitap eden veya da halk vurgulu bir takım kulağa hoş gelen veya halkın kulağını okşayan bir takım söylemleri ortaya atmak değil popülizm. Aynı zamanda bir siyasi strateji olarak, bir söylem yöntemi olarak toplumu ikiye bölmek, kutuplaştırmak, bizler ve onlar ayrımı üzerinden gitmek ve bunu yapan parti, siyasi harekette biz derken halkın kendisi olduğu illüzyonunu yaratıyor. Kendisinin aslında sadece halkı temsil ettiği algısını yaratıyor ve seçkinlere karşı, dış mihraklara, ajanlara, kötülere karşı, yozlaşmış öbür tarafa karşı, toplumun diğer kutbuna karşı savaştığını iddia ediyor. Tabii aslında bu yavaş yavaş bu algı da öyle bir oturuyor ki sanki gerçekten işte halk o parti tarafından temsil ediyormuş. Onlar bir çoğunlukmuş, geri kalan kısım bir azınlıkmış ve ezilmeye, öbür tarafın her dediğini yapmaya adeta mahkummuş gibi bir anlayış doğuyor. Bütün bunlar herhalde çok tanıdık geliyordur. Bizim yıllardır yaşadığımız şeyler ve yavaş yavaş işte ortaya o siyasi hareket tarafından sunulan illüzyonlar gerçekmiş, toplumun gerçeğiymiş gibi algılanıyor ve peki, buna göre yaşıyoruz.
Evet, çok
galiba
önemli bir şey bu. Orada düşmanlaştırmakta kullanılan bir Fethullah Gülen terör örgütü gibi, FETÖ gibi bir şey var mı peki? METÖ var mı mesela?
METÖ yok ama Soros var, Şoroş var daha doğrusu.
Evet.
George Şoroş adıyla aslında doğan, George Soros, Açık Toplum Enstitüsü vesaire işte tüm bunları kuran daha sonraları. Ama aslında ilk çıkışını İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte ailesinin göç ettiği İngiltere'de ilk önce felsefe okuyor. Karl Popper'ın açık toplum tezinin aslında ileri süren siyaset bir filozofunun öğrencisi olarak. Fakat Popper ona diyor ki sen evladım aslında bu yüzden yapamayacaksın. İyi bir filozof hiçbir zaman olamayacaksın. O yüzden senin aklın iş dünyasına çalışıyor. Git zengin ol. Hayatını böyle kur gibi bir nasihat ediyor. Ve ne yapıyor? İşte George Soros da spekülatör olarak, finans spekülatörü olarak benim ağzım böyle bile dönüyor söylerken. Yani o meslekler bize çok uzak olduğu için yani işte bütün bu şeyde para piyasalarında o zaman gelişmekte olan İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemlerden özellikle bu o yeni kurulan kapitalist düzenden bahsediyorum. Onun kaymağını yiyen, bir anlamda müthiş riskler alarak aynı zamanda işte büyükte paralar kazanan dünyanın en zengin adamlarından biri olan George Soros'tan bahsediyoruz. Fakat sonra işte kendi kişisel bir anlamda intikamını da alıyor. Ne yapıyor? İşte hem bir üniversite kuruyor, asıl kökenlerinin bulunduğu Macaristan'da, hem de onun dışında, onun ötesinde, ondan çok daha önemli vurgulu olarak Açık Toplum Enstitüsü'nü kuruyor ve dünyanın birçok yerinde aslında işte kendi felsefesine, siyasi felsefesine göre liberal değerler üzerinden bir takım işte şeyler yapıyor, sivil toplum faaliyetleri yapıyor. Ve şimdi işte George Soros'un aslında şimdi Macaristan'la pek bir ilgisi yok. Evet, burada bir Açık Toplum Enstitüsü merkezi var, üniversite işte kurduğu var vesaire, ama yani onların ötesinde Macaristan'la bir bağı vesaire, gelip burada yaşamak gibi, buradaki politikanın içinde olmak gibi bir hali yok. Fakat George Soros düşmanlaştırılmış bir figür olarak, hem bunun içinde Soros'un kendisi Yahudi kökenli olduğu için bir antisemitizm de var, ama onun ötesinde de bir tabii ki işte liberal değerlere karşı, ki Orban kendisini liberalizm karşıtı olarak niteliyor. Zaten işte liberal demokrasilerin dönemi kapandı diye bir konuşması vardı, hatırlarsınız.
Evet.
Yerine gelen nedir? İlliberal. Liberal olmayan demokrasiler, onlar da nedir? İşte milliyetçilik ve bir takım toplum değerleriyle, çoğunlukçu bir takım değerlerle hak ve özgürlüklerin gerektiğinde güçlü lider tarafından kısıtlanarak, gerekli görüldüğü zamanlarda büyük dünya devleti olmaya doğru ülkelerin ilerlemesi. işte bunu Çin'e örnek gösteriyordu, Türkiye'ye örnek gösteriyordu. Tabii ki Rusya var vesaire. Dolayısıyla işte Orban zaten bu çizgiyi uzun zamandır götürüyordu. Ama artık Soros düşmanlaştırılması, şeytanlaştırılması artık inanılmaz bir boyuta gelmiş tabii burada. Türkiye'dekinden çok farklı tabii Türkiye'de. Şimdi bir darbe girişimi var vesaire var. Hakikaten siyasetin içine girmiş halleri var. Bütün bu işte bugün düşmanlaştırılan insanlar demiyorum, zavallı sıradan insanların hiçbir suçu yok, günahı yok ve büyük acılar çekiyorlar. Bu zaten Eskişehir'deki dün saldırı da bir örneği gördüğümüz kadarıyla. İşte bütün listeler hazırlanmış, muhbirlik yapmış, akli dengesi yok deniyor ama biraz fazla kötü yöne kullanılan bir akli denge var herhalde. Gayet işte dediğim gibi karalama listeleriyle, fişleme listeleriyle insanların hayatını karartan ve en son artık gidip insanları vuran birinden bahsediyoruz. Türkiye'de bambaşka bir gerçek ve ağır bir dönem yaşanıyor. O yüzden yani buradaki Soros imgesi ve şey artık başka bir nokta. Yani o tamamen o kadar balon bir hali var ki. Komik yani.
Bir evet de, yani ben de keserek sözünü...
Tabii ki. Ben konuşuyorum nefessiz vaziyette tabii ki.
Yani bu akademide yaratılan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki katliam gerçekten Türkiye'deki anomi durumunun, yani kutuplaşma da diye nitelendirilebilir, son noktası ve yeni bir aşaması olarak nitelendirilebilir. Yani bu çok yüksek düzeyde işte akademik araştırma yapan bir kuruluşta, evet, bir çeşit proje gibi, bir proje öğrenci gibi birisinin daha bir sene öncesinden 24 kuruşuna bakar diye tehditler savuran birisinin normal bir şekilde okula gelip hakkında soruşturma yapılacağı zaman hem akademik kimlikli insanları hem de personeli çatır çatır vurması bence yeni bir aşamayı da ifade ediyor olabilir Türkiye'deki anomi durumunu.
Evet, ama aramızda da şöyle bir ayrım çıktı. Ben bu karakterin, ya da bu doğrultuda hareket eden insanların, ihbar ve muhbirlik üzerinden hareket eden insanların sadece bu karakterle sınırlı olmadığını, başka üniversitelerde başka şekillerde de bulunduğunu söyledim ama Ömer Madra inanamadı söylediklerime. Hak vermedi yani.
Doğru değildir dedim.
Yoktur. Umarız gibi şey. Belki. Şimdi şöyle bir şey var tabii, yani bu muhbirlik hikayesi vesaire, bütün hazırlanan listeler, bu her devrin adamı olan bir takım insanlar var. İşte bir zamanlar Gülencilere yakın durmuş olabilir, daha önce bilmem nere, İkbal neredeyse o tarafta olup çok haris, çok çıkarcı biçimde stratejik konumlanma yapan insanlar. Bugün işte şey, reisten fazla reisçi. Yarın bilmem birisi, başka birisi gelse ondan fazla oncu olur falan filan. Bu tip kişiliklerin Türkiye'de aslında çok fazla ön plana çıktığı. Bütün aslında bu fişlemelerde vesairede, muhbirlikte de önde giden, eskiden aslında herhalde bu cemaate en çok yaranmaya çalışan veyahut da onun içinde olan bir takım gülencilerle olan insanlar herhalde. Ama ne oluyor işte, yani şimdi o kadar dediğim gibi bir vebalı hali var ki burada, işte bir karalanmaya, bir işte o FETÖ yaftası yapıştırılmaya bakıyor insanların hayatının noktalanması, yani resmen işte intiharlardan bahsediyoruz, o kadar büyük ağır streslerden bahsediyoruz ki insanlar hakikaten bu stresin kurbanı olarak hastalıklara içiliyorlar adeta.
Hatta bir de şey vardı, kaçmaya çalışırken FETÖ'cü olmadığı tabii ortaya çıktığı halde ailesiyle birlikte işsiz, güçsüz kalan birisinin yollarda öldüğü de ortaya çıkmıştı. Evet. İntiharda
tabii, ettikleri. Tabii, yani Türkiye'den kaçmaya çalışanlar... o işte insan kaçakçıların eline düşenler vesaire, korkunç bir tablo. Yani burada hakikaten vicdanlı birinin buna böyle tamam bunlar da böyleymiş demesine imkan, çünkü bir kere insanların içini bilmeye mümkün atıyor ve dahası işte dediğim gibi eski devirde FETÖ'nün önde gideni olup aslında FETÖ aslında bir karakter tipolojisi gibi bir şey aslında yani burada. Ondan sonra bugün en önde giden iktidar yanlısı falan filan, böyle anlatabiliyor muyum? Bundan önceki devirlerde belki bambaşka bir şeydi falan. Fır döndü bir her devrin insanı Man for All Seasons İngilizce lafı vardır ya, yani hakikaten her mevsimin insanı olarak böyle bir tipleme var ve bu çok büyük bir yozlaşmanın sonucu, kutuplaşmanın çok ileri boyutunun bir aslında şeyi, tezahürü. Tabii Macaristan'a geri dönersek
dönelim
çünkü hem zamanımız daralıyor hem de tabii burada yaşananlar, işte bütün bu dünyanın izlediği şu anki popülizm gövde gösterisi aslında bizim çoktan çok yaşadığımız seçimde yaşadığımız ve en sonunda bu noktada geldiğimiz bir hal. Dolayısıyla ben burada tabii çok dejavu şeklinde, ben bunu zaten biliyorum, gördüm. Sizin burada yaşadıklarınız, çoktan yolları açtık, geçtik, kaç defa geri geldik gibi hissediyorum. Tabii burada çok farklı olan şu var. Hala tabii Avrupa Birliği bünyesinde bir ülke olarak Macaristan'da ne kadar işte otokrasiye tamamen savrulacağı seçimdir. Gene işte Fidesz'in, İktidar Partisi Fidesz'in, Viktor Orban'ın partisinin %40'lar seviyesinde bir oyla kazanılacağı öngörülüyor. Çünkü tüm kamuoyu araştırmalarına göre. Şimdi işte tam bir otokrasiye işte gidecek. Bundan sonra Orban kazanınca tamamen iyice işte ülkeyi bir faşist yönetime adeta itecek. İşte Batı bloğundan ve işte Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Ondan sonra Rusya'nın kanatları altına girecek. Ve işte bütün o ileri liberal demokrasi hayallerini daha da beter şekilde Macar halkına empoze ederek siyasi çizgisini sertleştirecek gibi bir bakış açısı var. Tabii böyle, bunda doğruluk payı yok değil mi? Birçok şey var ama burada gene de mesela insanların gösteri yaptıkları zaman polisin ağır bir şekilde müdahale etmemesi. Biz aslında tabii Gezi'ye falan dönünce, yani zaten orada öyle bir travma yaşandı ve insanlara öyle bir baskı ve uygulandı ki, polis şiddeti vesaire olarak söylüyorum. Yani burada mesela öyle bir şey tabii görmeye imkan yok. Yani ne oluyor? En fazla olabilecek şey, gazeteciler işte eleştirel yazılar yazdığı zaman evet işlerini kaybediyorlar ama hapse atılmıyorlar.
Oysa ve mesela tam
evet, karşılaşmıyorlar.
Oysa tam da bu noktada bugün veremediğimiz bir haberi de kısaca vereyim. Yani Zaman gazetesi, KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtaz Ertürköne, Ahmet Turan Alkan, Nuri Akman ve Mustafa Ünal'ın da aralarında bulunduğu 31 medya çalışanının esas hakkındaki davasında, esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı 9 kişi hakkında bayağı ağırlaştı. Anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt üyeliği suçundan da 15 ay yıla kadar hapsi talep ediliyor. Yani burada hakikaten kıyaslamak zor. Sadece yazı yazdıkları için yani.
Tabii yani bir de üstüne üstlük çok yani hasta insanlardan bahsediyoruz. İşte Şahin Alpay gibi artık, yani hakikaten sağlığını zaten ileri yaşta ve sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar da ortaya çıkmış durumda. Şimdi böyle bir insanın yazılarından dolayı hakikaten hakkında müebbet isteniyor olmasını, bu hayır, gerçek cezanın verilip verilmemesi ötesinde bu stresin yaşatılıyor olmasını kendisine ve ailesine, tabii ailesi de müthiş bir acı çekiyor, müthiş bir sıkıntı yaşıyor. Mallara el koymaktan, pasaportların iptaline vesaire. Bir iç seç vatandaşından da bahsediyoruz aslında Şahin Alpay deyince. Aman yok efendim, o da zamandı işte böyle yazmış, zaman zaten bu FETÖ'cü bilmem ne falan. Bunlar hakikaten bu intikamcı ruh aslında kirlilik çok büyük. O insanların muhalif olduğunu düşündüğü tarafa da bir yandan giderek baka baka benzeyip çirkinleşmesi ruhunun ve içinin diye düşünüyorum. O yüzden bu tuzağa düşmemek lazım hakikaten. Biz kendi içlerimizi her zaman temiz tutalım, bu anlamda bir şey olalım, şifalı tutalım. Çünkü gerçekten bu kutuplaşmanın ve popülizmin en kötü yanı toplumsal bir takım şeytanlar yaratıyor. Her düşman, içi kötü, dışı kötü, ağzı kötü, her şeyi kötü, böyle bir insanlardan nefret eden bir tipoloji yaratıyor. Onun için çok da enteresan bir şey var Macaristan seçimlerinde, buna da değinmek istiyorum. Mesela işte %1'lik, 2'lik, 3'lük partiler var. Tabii bunlar işte parlamentoya da %5 burada sınır şey olduğu için, baraj olduğu için giremiyorlar. Fakat işte mesela işte iki kuyruklu köpek partisi var. Bizde de Türkiye'de de bayağı bir meşhur oldular. Nasıl oldular derseniz şey oldu, bildiğiniz gibi adayları tavuk kostümü giydi ve çıktı gıdakladı.
Evet, sadece demeç vermek için evet, gıdakladı evet. Değil mi? Evet. İlginç bir
şey. Evet. Bu işte şeyde Macaristan'ın batı bölgesinde işte Şopron tarafından bir aday. Kendisi bir de işte genç bir adam ve işte Avusturya'ya gidip kızarmış tavuk lokantasında çalışıyor hakikaten. O yüzden tavuk kostümü giymişti zaten. İş yok, güç yok, olamıyor. Macaristan'da işte daha önce bahsetmiştik. 10 milyon ülkenin neredeyse %10'u göç etmiş vaziyette. Yani 1 milyon kişiden bahsediyoruz son 10 yılda aşağı yukarı. Ve daha 1 milyon kişinin de gidebileceği söyleniyor. Dolayısıyla büyük bir travma bu. Ve bu işte mesela o parti, iki kuyruklu köpek partisi, bir grup gencin işte grafiker başındaki mesela işte liderleri. Öyle bir hani eğlence için kurdukları fakat sonra ezber bozan, oyun bozan bir partiye dönüşen ve işte mesela dün tesadüfen yolda bir eylemlerine denk geldim. Çoluk çocuk bir grup insan böyle çalıp şarkı söyleyip oynayıp dans ediyordu. Yani birdenbire şehrin ortasında işte bütün bu çok ciddi bir siyasi söylemlerle, bütün bu şeylerin, Fidesz'in, Viktor Orban'ın söylemleriyle dalga geçen böyle bir görüntü. Birdenbire dediğim gibi bir böyle ezberi bozuveriyorlar.
Evet, bu peki sonuç ne bekleniyor? Şimdi biraz da pratikteki şeyleri,
evet,
ihtimalleri, senin tahminlerini de alarak bitirelim programı.
Tabii şimdi şöyle bir şey var. Maalesef yani bardağın dolup tarafın boş tarafından bahsedeceğiz dersek, evet, burada işte bir siyasi hareketlenme var. İlk defa taktiksel olarak bir araya geliyor muhalefet. Bütün partiler işte zaten daha önce bir örneği vardı, ondan da bahsetmiştik. Ufak bir şehirde bir tamamen aslında siyasetle alakası olmayan bireyin çıkıp da düzenlenen, tek orada düzenlenen yerel seçimlerde bundan birkaç hafta önce bütün muhalefetin bir araya gelip desteklemesiyle o kişinin seçilmesi
beklenmedik sürpriz bir sonuç almasıydı.
Evet, evet. Siyaset dışı kişinin figürün birdenbire bir ikidesi tahtından indiren zafer kazanması söz konusuydu. Yani demek ki olabiliyor. Fakat işte hala muhalefet bir araya gelemiyor bir türlü. Taktiksel olarak bazı yerlerde bir araya gelip kendi bazılarının adaylarını çekip diğerlerinin ön plana çıkması yoluyla bir takım işte şey, Fidesz'in çoğunluğunu azaltmaya en azından çalışabilecekleri söyleniyor. Şu an işte Fidesz'in oyu yaklaşık %43 gözüküyor. Ondan sonra ikinci parti Jobbik, ki Jobbik aşırı sağ bir parti idi. O da ayrıca aşırı sağ popülist çizgiden de şimdi giderek Fidesz o kadar sertleşiyor ki çizgisinde, Jobbik daha böyle bir normalleşme yoluna giriyor. Hem Fidesz'in çok fazla kendisini aşırı sağ çekmesi dolayısıyla, hem de onun ötesinde de Jobbik'in birazcık elastikleşip çok da genç bir lideri var. Gabor Vona, ki yani hani Jobbik'le de ilgili bir fikir vereyim, yani ilk başta çıktığında bayan bir Nazi türevi parti olarak vesaire neredeyse adlandırılıyordu şeydi Avrupa genelinde. Türkiye'de bu arada MHP ile bayağı bağları vardı. Yani o Turan Türkçülük falan filan şeyiyle, bildiğiniz gibi milliyetçiliğin bir öğesi çünkü Macaristan'da. Hatta Alparslan Türkeş'in mezarına gelip dua etmişlerdi vesaire. Şimdi onlar da %22'de aşağı yukarı. Tabii o günlerinden birazcık daha değişmiş vaziyetteler ama daha dediğim gibi elastikleşmiş vaziyetteler ortaya doğru. Fakat işte gene Jobbik'in kökeni de sağ ve sağın epey sağı. Onun dışında işte sol partiler bayağı geriden geliyorlar. %14-15'ler ancak tutturulabiliyor. Liberal Parti vesaire de daha işte %10'larda vesaire. Dolayısıyla daha bu yelpazede işte bir de bir çok küçük partiler var. İşte Yeşil Parti bu arada işte anca barajı aşacak veya aşmayacak belli değil. Bir de işte %2-3'lük bir ufak partiler, gençlerin kurduğu bir takım hareketler var, daha genç hareketler var. İki kuyruklu köpeğin dışında bu momentum hareketi vardı mesela. Sadece dalgasını geçmek bir anlamda çok ciddi politikalar da üreten. Dediğim gibi yani bu renkli de bir tablo var bir yandan. Fakat diğer %50 veya hatta %60 bir araya gelip de bir şey yapamadığı için maalesef bu statiko korunacak gibi gözüküyor. Bu bardağın boş tarafı ama dediğim gibi dolu tarafında da bir yandan hareketli ve muhalefetin ilk defa aklının başına gelmeye başladığı bir dönem var. Bir arada bir şeyler yapabiliriz gibi. Fakat bir arkadaşımın benim söylediği çok güzel bir şey var. Genç bir arkadaşımın buradan. Politikacılar hep kendi aralarında konuşuyorlar ve birbirleriyle didişiyorlar. Niye dönüp de bizimle konuşan yok dedi bana geçen gün.
İyi bir soru.
Ve bu çok hakikaten ve bunu söylemeden önce de sen siyaset bilimcisin falan, ben politikadan falan anlamam. Dolayısıyla ben bilmem bu konuları ama şunu söyleyeceğim diye başladı söze de. Aslında benim söyleyebileceğimden çok daha bilimsel ve ciddi bir teşhis de yapmış oldu. Hakikaten niye yani Türkiye için de aynı şey söz konusu. Politikacılar sürekli birbirleriyle dalaşıyorlar ama dönüp de siz ne istiyorsunuz, nedir derdiniz, nasıl çözebiliriz diyen ve halkın arasına karışan politikacı da yok. Demek ki mesela meseleler belki de buradan başlıyor ve burada bitiyor. İşte politikanın kendi içinde bir oligarşik sınıf oluşturuyor olması, içine kapalı bir dünyasının olması Macaristan'da ve Türkiye'de ve halk adına hareket ettiğini iddia eden bir takım lider figürlerinin, karizmatik tırnak içinde lider figürlerinin de aslında o halka çok büyük zararlar da verseler onları büyülemeleri gibi bir durum var adeta. Modern çağ büyücüleri olarak ben nitelendiriyorum popülist liderleri.
Peki sonuçta tahmin alalım. Orban kaybeder mi? Yani şey kaybeder.
Yok,
mi? Kademe kaybeder. Seçimi değil de da eski popülaritesine göre daha düşük bir şey alarak mı bitirir? Nasıl bir sürpriz,
evet, şimdi,
bir sürpriz olur?
Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Öyle bir noktadayız ki Orban'ın tahtından şu dakika indirilmesi belki mümkün gözükmüyor. Evet, bu seçimlerde de kazanıyor olacak ama çoğunluğu, salt çoğunluğu hep elde ediyordu. Anayasal çoğunluğu. Onu belki elde edemeyecek. Evet. Ama onun dışında zaman aleyhine işliyor bu liderlerin. Giderek yaşlanıyorlar. O karizmatik imajı da yıllar tutmak zor. Hakikaten ve Orban'da fiziksel olarak da bunu çok gözlemliyorum. İşte bu anlamda Putin bir popülist lider değil. Farklı bir çizgisi var ama Putin'de dahi yıllar aleyhine işliyor bu liderlerin. Görüyorsunuz bunu çok açık bir vaziyette. Bütün o güçlerine vesaire rağmen. Çünkü geçen haftalarda konuşmuştuk. Rusya'da da artık Putin'in son dönemi olduğunu ileri süren birçok yorumcu var. Onun için evet, Orban'ın da bu belki de son dönemi olabilir.
Peki sonuçları tekrar konuşma fırsatı nasılsa bulacağız. Peki,
tabii ki.
Sizin çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın Alp Bey.
Günaydın Can.
Belli başlı spor olayları neler olabilir? Ben bir tek sumo geleneğinde kadının ringe girmesinin yasak olduğu halde girmeleri skandalini gördüm.
Yani ringe girmelerinin sebebi de valinin baygınlık geçirmesi, konuşma sırasında baygınlık geçirmesi, müdahale etmeleri için çağrılmaları üzerine ringe girmişler. Ondan sonra da apar topar götürülmüşler mi? Nazikçe, kibarca bir şekilde dışarı çıkın denilmiş galiba. Ayıp ama.
Ortalık karışmış. Ne diyorsun?
Adı tabii Japonya gibi geleneğine çok sahip çıkan bu ülke için büyük şey olabilir. Skandal olabilir. Sporcu olarak girmiyorlar tabii. Yani yardım için giriyorlar ama yine de herhalde ilk yardım edenlerin kadın olması bir tepki çekmiş değil mi? Öyle anlıyorum ben.
Evet. Yani. İki kadının da aralarında bulunduğu bir sağlık ekibi güreş alanına girmiş. Yani çünkü belediye başkanı ringde tam konuşurken bayılıp yere düşmüş. Hakem karşı çıkmış ve megafonla, yani vali bir şey olsa, belediye başkanı Allah korusun hayatını kaybetse bile kadınların girmesi daha kötü.
Yani Suudi Arabistan'da kadınların futbol maçı izlediğine sevinirken böyle haberlerin Japonya'dan gelmesi de insanı ayrı bir hüzünlendiriyor.
Yani şöyle ilginç, işte Japonya değil mi, dünyanın gelişmiş medeni tarafındaki ülkelerden biri 40 yıldır, hala 50 yıldır, evet, falan, evet, diyelim. Ama bu işte insani gelişmişlik endeksleri, yani bir tek zenginlikle ve teknolojiyle ölçülmüyor tabii medeniyet. Başka bir sürü kriter var. Onlardan biri de değil mi, kadın erkek eşitliği, işte eğitim mesela. Japonya eğitimde de iyi çıkar ama bu kadın erkek eşitliği meselesinde tabii Japonya hiç mesela o 20-25 tepe ülke arasında yukarıda gördüğüm bir ülke değil. Genelde şey çıkar zaten. İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka falan, Yeni Zelanda. Onlar çıkar. Yani şimdi ezbere konuşmayayım tabii ama orada problemi olan ülkelerden biri olabilir Japonya. Bu meselede yani kadın erkek eşitliği konusunda.
Bir de bayağı pis bir tarafı olan bir uzantısı da var. Detayı var haberin. Kadınların alanı pislettiği, kirlettiği, böyle bir durumda da ringin tuzlandığı iddiası var. Bunun da aleyhine bir şey söylediğini görmedim.
Japonya'da sumo ringi kutsal kabul ediliyormuş. Geleneksel olarak kadınlar saf temiz olarak görülmüyormuş diye haberlerde geçiyor. Konu kadın olduğu zaman herkes Suudi Arabistan oluyor gibi duruyor sanki.
Evet, bir de bu işte gelenek diye savunulan bir takım geri şeyler vardır ya, geleneğimiz falan diye. Yani evet. O geleneği mi yok etmek lazım mesela? Kökünü kazıyacaksın o geleneğin. İşte nedir? Afrika'da değil mi yaygındır da, kadın sünneti mesela.
Evet.
Gelenek diye savunulan falan var o işi. Yani böyle gelenek olabilir mi Allah aşkına? Geçmiş olsun yani. Hemen kökünü kazıyacaksın. İşte burada demek ki
Afrika'da da sumo, Mısır'da da var, evet.
Yani öyle hani Afrika geneliyle Afrika diye aklımda kalmış. Demek ki yani sumo devam etsin ama böyle bir ne bileyim yani erkekli kadın sporcuyu, ya 100 kilo hafif kadın sporcu karşılaştırmıyorsun orada. İşte acil durum için zaten müdahale etmişler.
Evet.
İşte yani. Garip bir anlayış doğrusu gerçekten. Buna karşılık Türkiye'yi ilgilendiren sporda yine bu yıllar, yani yıllardır ya da son 5-6 yıldır olduğu gibi yine kadınların sesi duyulmaya devam ediyor. Ya bu Nisan-Mayıs ayı geldiğinde özellikle voleybol, basketbolda bir sürü Avrupa finali oynanıyor. İşte bu seneki finaller listesinde bol bol kadın takımı görüyoruz yine. Şimdi şey mevsimi geldi, artık final maçlarının mevsimi geldi. En son dün voleybol şampiyonlar liginde kadınlarda çeyrek final maçları vardı ve hem Vakıfbank hem Galatasaray ikisi birden Final Four vizesi aldı.
Bu önemli bir gelişme tabii. Son yani, dörde kalmaları yani.
Aynen, yarı finalde birbirleriyle oynamıyorlar. Yani finalde de karşılaşabilirler duruma göre. Zaten voleybol Final Four Türk takımlarının çok gedikli olduğu bir alan. Yani herhalde 10 sezondur üst üste, ya 10 ya 11 yıldır bir Türk takımı var orada. Herhalde bunların 5'inde 6'sında da bir Türk takımı şampiyon oldu. Evet, şöyle bir göz açıyorum. Evet, 5 şampiyonluk varmış bundan önce. Şimdi İki takım yarı finalde. Bence Vakıfbank oranın favorisi olacak zaten. Bunun yanında Eczacıbaşı kadın takımı voleybolda Kupa 2'de Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası'nda final ilk maçında deplasmanda 3-0 kazandı. Yani gelecek haftaki rövanşta artık önümüzdeki hafta kupayı cepte görebilir. Orada bir kupa gelecek. Üçüncü kupada orada Challenge Kupası dönüyor. Orada da Bursa Büyükşehir Belediyesi finalde. Yunan Olympiakos'la oynayacak. Yani 3 kupanın 3'ü de Türkiye'de olabilir. 3'te 3 sanıyorum olmadı. Bundan önce yani 3 finalist oldu da.
Bu 3'ü de kadınlar voleybolu.
Evet evet, 3'ü de kadınlar. Erkekler voleybolda finalde bir takım var ama çok kötü yenildi. İlk maçı çok erkek takım var daha doğrusu. Ziraat Bankası kötü kaybetti. Yani biraz kupayı alması güç gözüküyor. Basketbol Avrupa Kupası'nda Galatasaray kadın takımı finalde. İlk maçı önümüzdeki hafta İtalyan Venezia'yla, Venedik takımıyla rövanşı orada olacak. Yine kadınlar basketbol Final Four'da yakında üniversitesi var. Bir isim değişikliğiyle 2 yıldır ligde olan bir takım ve işte Final Four'un muhtemelen 2 favorisinden biri olacak onlar da. Orada yani basketbol voleyboldaki bütün Avrupa kupalarında finalde bir kadın takımı olabilir.
Evet, çok yani bu da en yüksek ulaşılabilecek en önemli başarı seviyelerinden biri olsa gerek diye değerlendirilebilir.
Evet, mesela erkek voleybolun aynı seviyede olmadığını demin zaten gösterdim. Erkek basketbolu tabii var, işte Fenerbahçe, Darüşşafak, orada bir hani daha dengeli bir başarı söz konusu ama yani kadın sporunun bunu bu sezon özel olmadığını söyleyelim. Yani geçen herhalde yani işte 2010'dan beri ben düzenli liste tutuyorum. Her sene bir iki kadın takımı final oynar. İşte biri ikisi şampiyon olur. Bugüne kadar zaten kadın takımları, mesela kadın voleybol takımları 24 final oynamışlar Avrupa'da. Bu senekiler hariç. Erkekler 6 final oynayabilmiş.
Evet. Bu arada programcılarımızdan Volkan Ağır hatırlatıyor. Naz Aydemir 10 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi finaline kalmış.
Şimdi evet, onu söyleyecektim. Naz Aydemir Eczacıbaşı'ndan yetişti. Yani yıllardır herhalde 14-15. sezonu olabilir bu seviyede. Ama henüz 28 yaşında olacak daha bu sene. Yani kariyerinin en iyi dönemlerinde Eczacıbaşı'nda, sonra Fenerbahçe'de, sonra Vakıfbank'ta 10 sezonlar üst üste Şampiyonlar Ligi Final Four'unda. Final oynamadığı sene olmuş olabilir. Arada 1-2 sene yarı finalde galiba elenmişti birinde Vakıfbank ya da Fenerbahçe. Ama hani 10 sene gerçekten şu benzer bir durum var mı bilmiyorum. Yani İtalyan takımları bir ara çok domine ediyorlardı Avrupa'yı. Belki orada İtalyan ya da birkaç oyuncu olabilir. Ama hani 10 sene bu seviyede kalmak müthiş bir başarı. Yani yine bu takım sporlarında kadınlardan geliyor.
Evet, bayağı bir kadınlar sporu derken bir de kötü bir haber ekleyebiliriz belki. 15 yaşındaki Türk tenisçi Zeynep Sönmez'in kanında yasaklı modafinil maddesine rastlanması üzerine 1 yıl men cezasına çarptırılmış. Doping.
Bunu görmedim ben. 15 yaş, öyle mi?
Evet, 15 yaşındaki Türk tenisçi. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin spor sayfasında gördüm ben de. Yani uyku açıcı özelliğiyle biliniyormuş. Doktorlara danışarak kullandım demiş. Ama okuldaki sınav programının birbiriyle çakıştığı antrenmanların dönemlerde kendini yorgun hissettiği ve bu yüzden takviyeye ihtiyaç duyduğunu belirtmiş. Ama o zaman öyleyse de doktorlarının da sorgulanması gerekir herhalde.
Tabii yani 15 yaşındaki şimdi sporcunun şeyini de bilemedim. Evet, Cumhuriyet Kızları Kupası'ndan mücadele etmiş geçen Ekim ayında. Evet, yani 15 yaşında herhangi bir yaşta birinin tabii doping alması problem ama 15 yaşında birinin alması daha da büyük problem. Çünkü yani o bir aslında profesyonel sporcu adayı bir bakıma, hani amatör bir sporcu, daha bir çocuk. Mutlaka bir yönlendirenleri olması lazım. Evet, yani.
Ve numunesi de 24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen ITF Pro Circuit turnuvası esnasında alınmış.
Yani evet, Cumhuriyet Kızları turnuvası vardı İstanbul'da. Bir süredir yapılıyor. Şimdi mesela kulübü var mı göremiyorum. Yani burada varsa kulübü, doktoru, yani ondan sorumlu olanların bence daha ağır ceza alması lazım.
Antrenörlerinin
falan. Antrenörü işte varsa evet, elbette. Yani hani bu kadar anlatamamış, takip etmemiş olmaları. Çünkü o yani 15 yaşında bir tenisçi böyle bir turnuvaya katılıyorsa 6 ayda tenis oynamıyordur muhtemelen. 7-8 yaşından beri tenis oynuyordu. Yani o ana kadarki ömrünün yarısını bu sporla geçirmiş birisi. Muhtemelen bir takım antrenörlerle çalıştı. Bir takım kulüplerde sporculuk yaptı.
Evet, ve açıklama da yani bayağı problematik bir duruma işaret ediyor gibi geldi bana. Yani o antrenmanla şeyin, okulun çakışması gibi. Yani o yaştaki bir çocuk için bayağı ciddi bir stres unsurundan bahsediyor.
Evet, bu son son dönemde benim katıldığım birkaç panelde de konuşulan konuydu. Yani bu Türkiye'de okul spor birlikteliği bir türlü şey yapılamayan, programlanamayan bir ikili. Aslında sporun eğitim hayatına, hayatının bir doğrudan parçası olması lazım. Yani böyle hani bir angaraya bir görülen beden eğitimi saatiyle geçitilecek bir konu değil. Yani çocukların işte 4-5-6 yaşından itibaren hayatlarının çok önemli bir parçası olması lazım. Bu şeyden hiç bahsetmiyorum. İşte ileride futbolcu olacak, para kazanacak, hiç bununla alakası yok. Öz disiplinleri, sağlıkları için çok önemli. Ama yani Türk eğitim sisteminde zaten düşünülmeyen bir şey. Şu anda mesela ilkokul 1-2-3-4. Sınıflarda beden eğitimi öğretimli ders yok. Sanıyorum geçen seneden beri. İşte daha sonraki sınıflarda da herhalde aslında ders var ama hani spor işte yapmak okulla birlikte götüremiyorsun ya da spor yaptığı kulüpte Zeynep'in örneğinde olabilir. Çok fazla yüklenme söz konusu. Hani genç yaşta işte bu turnuvayı kazanacaksın, başarılı olacaksın. Buna dair iddialı voleybol ve basketbol kulüplerine dair de bir takım hikayeler ben son dönemde dinledim, birebir okudum da. Bu da çok ciddi bir sorun. Yani 14-15 yaşında sporcu olacağına dair bir garanti yok. İkincisi yani eğitim hayatını, öğrenim hayatını diyelim, engelleyecek şekilde bir antrenman, yarışma programı olamaz tabii ki böyle bir şey. Yani hani bir iki küçük istisna belki olabilir. Ama hani sporcuyu burada doping kullanacak noktaya getirmek çok garip gerçekten. Birçok sporcu zaten, birçok genç diyelim, şey tercihini yapıyor. O bir dönüm noktaları var öğrenim hayatında. İşte 14 yaş neydi o sınavın? TEOG'da adı. Ya da 18-19 işte üniversite sınavı geldiğinde o aşamada bırakıyorlar sporu. Devam etmiyorlar.
Evet, bayağı bu da işin kötü taraflarından bir tanesi. Peki başka futbolda neler var mesela biraz?
Evet, bu hafta tabii futbol dünyası Ronaldo'nun golünü konuştu. Cristiano Ronaldo'nun efsane golünü konuştu Şampiyonlar Ligi maçındaki. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid Juventus'u deplasmanda 3-0 yendi salı akşamı. Ama yani o maçın hikayesi üstün oyunun, Real Madrid'in deplasmanda turu garantilemesinin de önünde Ronaldo'nun golüydü herhalde. Arturo Rochette golüydü. Çok da iyi yakalamış İtalyan fotoğrafçı o pozisyonu gerçekten.
Evet, çok yüksek bir seviyede yapıyor hareketi değil mi?
Evet tabii, şey hemen ölçüldü artık, böyle şeyler kolay ölçülüyor. Topa vuran ayağının çıktığı yükseklik 2 metre 30 santim.
Evet, o civarda olağanüstü bir şey. Evet.
Evet yani tabii zaten orta gelirken ben çok yüksek olduğunu düşünmüştüm ama insan Ronaldo'nun atletik kabiliyetlerini unutuyor bazen. Hani oraya o ayağı kaldırmak zaten başlı başına bir mesele. Bir de ona hani o vuruşu tam yapabilmek işte üzerine daha da müthiş hale getiriyor bunu. Çünkü hani bir takım sonra şeyler gördüm, kıyaslamalar. İşte şunun röveşatası daha iyiydi, bunun röveşatası. Bir takım gördüm röveşatalar, yani herhalde ondan bir metre daha aşağıda yapılmıştı. Topa zar zor vurulabilmiş vuruşlarla kıyaslayanları da gördüm.
Zlatan İbrahimovic de biraz kıskanmış galiba. Benim golüm daha uzak.
Evet, onun zaten şeyi kibir ve kıskançlık üzerine. Yani tabii ki o da müthiş bir oyuncu ama çenesini çalıştırmadan da duramıyor. Şimdi Amerika'ya bir de ücra bir yere gitti tabii. Yani 3. seviye, 4. seviye birlikte oynuyor şu anda. O da gollerini atıyor olabilir ama
kimsenin
hani Türkiye liginden bile çok kötü bir lig orası futbol seviyesi olarak. Biraz bence onun kıskançlığı var burada.
Benim attığım daha güzeldi demiş.
Yani onun attığı gol müthişti. Yılın evet. Golü galiba seçilmiş, hatırlıyorum ama evet. Yani şöyle çok daha kötü bir kaleciye ve yani savunma ve kaleci hatasından atılan bir gol. Kaleci topu doğru düz dışarı falan atamıyor. İngiltere'nin kalecisi Joe Hart. Zlatan da tabii orada şey yaptı yani. Hani cin gibi bir oyuncu.
Evet, çok güzel bir goldü evet. Ama yani hakikaten şimdi yiğidi öldür ama hakkını ver.
Yani. Burada dünyanın herhalde son 20-30 yılın en iyi kalecisi ya da hani 2-3 kalecisinden birine atılmış bir gol. Çaresiz bırakan bir gol. onu ve muhtemelen bu turu da bitiren gol oldu. Yani
ve çok yani daha üst düzey bir maç.
Evet, tabii.
Standart olarak yani zorlu bir maçta üstelik falan. Ama neyse, yani güzel bir gol, evet, ben de seyrettim videodan.
Evet, işte Real Madrid'de yani bu hafta Şampiyonlar Ligi maçları zaten biraz farklı sonuçlarla bitti. Biri hariç ve sanki yani yarı finalistler de aşağı yukarı gözüküyor gibi Real Madrid işi bitirdi zaten. Bayern Münih Sevilla deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönüyor. Onlar da rahatladı. Barcelona Roma'yı 4-1 yendi ama bence haftanın tabii sürprizi Liverpool'un Manchester City 3-0 yenmesiydi.
Evet.
Kendisi aslında. Yani orada bir...
Bu beklenmedik bir şey yani.
Kesinlikle beklenmedik bir skor. Yani Liverpool evet kendisi aslında şey olabilir, avantajlı bir skor elde edebilir ama şimdi 3-0 çevirmesi çok zor bir şey oldu. Skor oldu ikinci maçta City için. Ve yani ilk yarıdan müthiş oynadı gerçekten. Yani bu sezon benim izlediğim en iyi ilk yarılardan biriydi herhalde. Ve sezon boyunca Manchester City'nin o oyuna hakim, rakibe top göstermeye futboluna alışmışız. Liverpool onları hırpaladığı gibi yani oyunun önemli, ilk yarının önemli bölümünde topa hakim olan taraftı ve işte pozisyonları buldu. City sanıyorum 90 dakikayı kaleye isabetli şut atamadan bitirdi.
Evet.
Gerçekten şeyin haftanın sürpriz sonucuydu. Bence orada müthiş bir ikinci maç bekliyor ama yani bir deplasman golü atamadığı için çok çok zor olacak City'nin için. Sanıyorum ilk maçı 3-0 kazanan takımların Şampiyon Kulüpler Kupası ya da Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama oranı %92. Daha da fazla olabilir.
Ben de bir tarafkirane konuşma yapayım. Yani Beatles hayranı olarak Liverpool'u destekliyorum.
Yani şöyle, işte bu Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City gibi petrodolar takımlarının bir yarattığı antipati var tabii, bunu söylemek lazım. Evet, yani evet. City bu sene güzel futbol oynuyor. Antonio'nu seviyoruz, Guardiola'yı ama yani bu sezonu özel değil, yani 10-15 yıldır bu takımların futbola dışarıdan getirdiği yapay sermaye işi çok değiştirdi. Yani hem buradaki işte fiyatları yükseltti. Şimdi bu hafta mesela İngiltere'de transferde aracıların yani oyuncu menajerlerinin aldığı ücretler açıklandı. İşte 200 milyon sterlinin üzerinde para almışlar bir sezonda.
Mesela. Evet, büyük bir gelir dağılımı, adaletsizliği olan bir dünyada bu da tabii antipati yaratıyor senin de dediğin gibi.
Evet, evet. Bu petrodolar patronlar işte bir propaganda aracı olarak zaten bunu kullanıyorlar. Yani işte Dubai olsun, Katar olsun ya da Abramovich, işte Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich olsun. Yani futbolu da seviyor olabilirler bir yandan. Ama hani asıl amaç orada şey mi, sevdiği için mi girmiş? Buna biraz şüpheli yaklaşıyorum doğrusu.
Evet, bunun PAOK maçında en çok gördük. Yani gangster kılıklı bir Rus oligarkın Yunanistan ligine tabancayla müdahale etmesi gibi bir olay oldu.
Evet, iki hafta ara verildi ligi. Geçen hafta döndü. Yani lig maçları tekrar başladı ve herhalde 22 sezon sonra AEK şampiyon olacak gibi gözüküyor son 3 haftaya gelirken.
Orada da eski bir sempatimiz var tabii. AEK İstanbulluların ve Türkiye'li Rumların çok tabii desteklediği bir takım. Biz de onları destekliyoruz.
PAOK da öyle tabii. PAOK yani İstanbullu Rumların Selanik'te kurduğu takım. AEK da Atina'da kurduğu takım ama işte 1996'dan beri çok sıkı bir Olympiakos dominasyonu vardı.
Evet.
Yunanistan'da o bozulmak üzere. Yani son 3 haftaya giriyorlar ve 7 puan farklı AEK önde. Yani buradan sonra herhalde şampiyonluğu vermez. Son 4 hafta pardon bu arada.
Evet,
vermez diye düşünüyorum.
Peki, bitiriyoruz herhalde.
Evet,
ben
öyle yapalım.
Eklemek istediğim bir şey yoksa bitirelim o zaman. Peki, çok teşekkür ederiz.
Haftaya görüşmek üzere.
Haftaya
yayınla.
Görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor.
Evet, böylece çok hareketli bir dünya turunu yapmak zorunda kaldığımız Türkiye'den başlayarak çok kanlı ve feci olayların da içine aldı. Bir haftayı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar bıraktığımız yerden biraz daha iyi haberlerle dönebilmek umuduyla diyelim. Açık Gazete bu hafta bu şekilde sona eriyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.